Hayırlı günler Radyokuz izleyicileri. Ahir Zaman Bilim ve Yatırız programına hoş geldiniz. Bugün de hocam, Sayın Doktor hocamız, Oktar hocamız, Biyolog Onur hocamız ve Tarık kardeşimizle yine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah. Ya bağışıklık sistemiyle başlayalım mı? Dün
evet. Ya mikro dünya çok hakikaten detaylı, evet. Yani inşallah.
İnşallah. Yani öyle bir sistem var ki çok böyle hakikaten bir savaş stratejisi var yani böyle. Allah mikropları, bakterileri yaratmış. Hatta kanseri de yaratmış Allah. Hatta demeyelim, Allah affetsin. Kanseri yaratmış Allah. Ona karşı da mücadele edecek sistemleri yaratmış ve böyle müthiş bir akılla, stratejiyle mücadele var. Mesela bunlardan bir tanesi Natural Killer Cell denen doğal katil hücreler. Böyle bunlar mesela virüslerin enfekte ettiği, içine virüslerin girdiği veya işte organizmaya zararlı kanser gibi hücreleri yok ediyorlar. Ama öyle bir hafızaları yok. Mesela diğer hücrelerde gördük, hafızaları oluyor. Hangi hücrenin olacağını biliyor, o hücreye yönelik bir hafızası var. Sadece gidiyor o hücreye veya işte virüse veya bakteriye zarar veriyor. Bu öyle değil. Bu genel olarak mesela başka bir hastanın diyelim doku nakli oluyor, organ nakli oluyor. Onun organ nakli olduğunda bu devreye giriyor. Kanser olduğunda yine bu devreye giriyor. Böyle genel ama tanıyor, yabancıyı tanıyor ve muhteşem sistemlerle çalışıyor. Şimdi biri aldık mı? Evet. Nasıl bir sistemle çalıştığını böyle genel olarak baktığımızda hakikaten çok üstün bir yaralışla karşılaşıyoruz. Onu bir filmi izleyelim önce, ondan sonra konuşalım üzerinde inşallah. Bu burada gördüğünüz işte bir tane doğal katil hücresi, Natural Killer Cell denen. Bunlar lenfosit hücreleri. Burada da söylüyor, böyle belli bir hafızası yok ama yabancı hücreleri tanıyorlar. Şimdi onlara karşı nasıl mücadele ettiklerini gösterecek. Bunlar kan dolaşımında yaklaşık dolaşan beyaz kan hücrelerinin %5 ile 15'ini oluşturuyorlar. Bakın burada görüyoruz. Doğal katil denmesinin sebebi diyor bunlara, belli bir hafızaya sahip olmamaları. Yani yabancı gördüğü her şeye
saldırıyor.
Evet. Bunların toksinleri var. Böyle tahrip edici moleküller. Şimdi onlara da değinecek. Onlar da çok üstün yapıları var. Onunla, onu salgılayarak karşı tarafı tahrip ediyor ama çok üstün bir tahribat bu. Böyle yani hakikaten şimdi göreceğiz birazdan maşallah. Birçok bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklarda bunların da fonksiyonları zarar görüyor, anormal oluyor. Mesela AIDS hastalığında olduğu gibi ve bağışıklık sistemi büyük ölçüde sekteye uğruyor. Çünkü çok önemli bir görevleri var bunların. Önemli katkıları var. Bakın şimdi burayı görüyoruz. Burada bağlandığında öldürücü toksinler salgılıyor. Ya bu toksinlerin yapısı da çok üstün böyle. Mesela perforin deniyor bunlara. Granzyme denen toksinler salgılıyor. Perforin, bu salgıladığı bir tane molekül, gidiyor kendisine delik açıyor, protein molekülü. Delik açıyor zarında. Delik açtıktan sonra içeri giriyor bu granzyme'la birlikte. Ve ikisi hücreyi kontrollü hücre ölümüyle öldürüyorlar. Yani hücreyi kendini öldüremle bir ömrü gidiyor. Bakın bir bağışıklık sistemi geliyor. Öyle bir akıl var ki, bir molekül var bunun içerisinde. Gidiyor, ona temas haline geldiği anda bu içindeki molekülleri salgılıyor. Minnacık kesicikler var böyle. O kesiciklerin içinden atıyor onları. O gidiyor, hücrede bir delik açıyor, içeri giriyor. İçeri girdiği anda karşısındaki hücreyi, programlı hücre ölümüyle öldürüyor. Yani kendi kendini öldürttürüyor aslında. Şimdi burada bir düşünelim, yani hücre başka bir hücreyle karşılaşacağını. Ona karşı öyle bir molekül yapıyor ki karşıdaki hücrenin kendi kendini öldür mekanizmasına sahip olduğunu biliyor bir kere. Apoptoz denen bir mekanizma var. O da muhteşem bir yaratılış mucizesi. Yani hücrenin kendi kendini tertemiz bir şekilde öldürme mucizesi. Böyle hiç etrafa zarar vermeden, atık madde olmadan yok ediyor. Ama bu hücre de onu tetikliyor, yabancı hücreyi. Hiçbir şey de yapamıyor yani. Ona karşı onun da savunması yok. Hakikaten kendini öldürüyor. Bakın devam edelim şimdi. Bakın şimdi kanser hücresi ne olacak, ne hale gelecek? Kendi kendini yok ediyor. Ama organizmaya hiçbir zarar vermiyor. Şimdi normalde çünkü nekroz diye de bir doku ölümü var. Nekroz mesela nedir? Gangren olduğunda veya bir yere damarı kan akımı durduğunda orada dokuda çürüme başlar. Ama çürüme organizmaya da zarar verir. Hücre çünkü çürüdüğünde, bozulduğunda dışarıya toksik maddeler açığa çıkar. Diğer hücrelere zarar verir. Bu nekrozdur. Bu öyle değil, kontrollü hücre ölümü. Hücre kendi kendini paketliyor. Kendi kendini yok ediyor ama etrafa hiç toksik madde salınmıyor. Atık yok. Burada da gördük yani o, çünkü kanser dokusu çözülse mesela bende oldu. Ben hastalandığımda bezelerim böyle şişmişti yani, böyle portakal gibiydi maşallah. Kollarımı kapatamıyordum. Bana dediler ki yani senin kemoterapi yani böyle bir kemoterapi yok gelişmiş. Bir deneme tedavisi vereceğiz sana dediler. Tamam dedik, zaten ölüyorsun dediler yani, başka da yapacak bir şey yok. Elhamdülillah dedim, Allah'ın dilemesiyle. Bana böyle, o da bir mucize. Kemoterapi damardan taktıkları anda hemen küçülme başladı. Normalde kemoterapi aylar içinde etki eder böyle. Hemen etki etmez ki. Gidiyor DNA'sına bağlanıyor, şey ediyor falan. Hemen doktorlar geldiler. Aa nasıl oluyor böyle bir şey diye. Herkes muayene ediyor. Hakikaten ellerimizin altında yumuşamaya başladı, küçülmeye başladı. Bu kadar olan bezeler 5 günün sonunda tamamen söndü.
Maşallah.
Ya inanamadı, kimse inanamadı. Yani bir şey olmaz normalde. Hakikaten Allah gücünü gösterdi. Doktorlar da şaşırdı hep.
Maşallah.
Amerikalı doktor vardı. Miracle, miracle diyordu. Mucize diyordu yani hakikaten böyle. Ne baş ağrım oldu, ne ateşim olmadı mesela 6 ay boyunca. Hocamızın bazı tarifleri vardı. Özel şunları şunları yesin diyordu böyle. Bir kere bile ateşim çıkmadı. Neyse, bu şimdi kemoterapiyle tümör dokusu çözülünce işte etrafa zarar veriyor o zaman. Bende de o oldu. Hemen vücutta bazı maddeler açığa çıkıp pısılaşmam bozuldu mesela. Tümör lysis sendrom deniyor buna. Tümör çözünme sendromu. O kadar tümör böyle, bu kadar. Düşünsenize böyle kilolarca koltuk altlarım bu kadar. Göğüs boşluğunda bezeler dolu. Zor nefes alıyordum zaten. O kadar hızlı büyümüştü. Karın boşluğum dolu. Dalak bu kadar olmuş böyle. Yani zor nefes alıp zor bir şeyler yiyebiliyorum. Ayakta duracak halim yok. Birdenbire 5 günde böyle şşt diye söndürdü Allah'ın dilemesi o kemoterapi. Söndürünce ama pıhtılaşmamı bozdu benim. Çünkü tümörden bir sürü toksik madde açığa çıkıyor. Bir olaylar oluyor böyle. Dengeni şöyle sallıyor, sen ayakta dururken bile zor duruyorsun. Ama burada öyle değil mesela. Bak natural killer cell geliyor. Bir çakıyor hücreye, bir tane protein gönderiyor. Sen diyor kendi kendini öldürdü. O karşı koyamıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen kendi kendini öldürdü. Gördük orada. Tahrip etti. Bakın şimdi devam edelim. Buna apoptosis deniyor. Evet, dediğim gibi iki tane protein vardı burada. Perforin ve granzyme denen. Çok özel proteinler bunlar. Bunların eksikliğinde de mesela perforinde bir genetik mutasyon olduğu zaman, bakın bir tane mutasyondan çocuklarda limfohistiofagositoz diye çok öldürücü bir hastalık oluyor. Öldürücü hastalık. Sırf bundan ölüyor.
Bir protein
evet,
olmaması.
Natural killer cell'in perforin proteinine bir tane mutasyon, öldürücü hastalıklar. Çocukluk yaşlarında ölüyorlar. İşte evet. Diyorlar ki mutasyon faydalı. Ulan mutasyon faydalı olur mu? Perforin mükemmel. Natural killer cell Allah en mükemmel şekilde yaratmış. Muhteşem bir akıl var. Protein karşıdaki hücreye emir götürüyor. Nereden biliyor hangi hücreyle karşılaşacağını? O hücrenin öyle bir mekanizmaya sahip olduğunu, kendi kendini öldürme emri verecek bir mekanizmaya. O emre uygun, o sisteme uygun bir protein götürüyor oraya. O protein oraya geldiği anda yapacak bir şey yok. Onun o sistemi harekete geçiyor. Şimdi bu birbiri için yaratıldığını göstermez mi bunu? Evet. Değil mi? Evet. Çok açık yani.
Onun videosu da var, gösteririm şimdi.
Karşı evet. Tarafın bu gönderilen bilgiyi anlaması da, yani aynı dilde konuşuyor olmaları da aslında bir mucize. Çünkü hani bir bilgi gönderirsin ama karşı taraf anlamaz, işlem de gerçekleşmez.
Tabii. Mesela şimdi şunu düşünelim. Bu hani füzeler var. Uçağın ısı yoluna kilitleniyor.
Güdümlü füzeler.
Güdümlü füzeler değil mi? Uçak nereye gitse o da onu takip ediyor. Bırakmıyor peşini. Şimdi bu füzenin tesadüfen evrimleştiğini, uçağın da tesadüfen evrimleştiğini, sonra havada birbiriyle tesadüfen karşılaşıp bunun olduğunu savunmaz kimse. Bu çok manasız bir şey olur. Niye? Çünkü belli yani füze özel bir tasarımı amacı var. O uçağın ısı yolunu kilitlenecek şekilde özel olarak üretilmiş değil mi? Uçağın ısı yolu olduğunu biliyor. Uçağın nasıl bir yapısı olduğunu biliyor üreten firma. Ona göre bir füze geliştiriyor. O onun ısı yoluna kilitlendiğinde değil mi? Elektronik sistemleri var. Çok üstün donanımlar bunlar. Teknoloji.
Tabii.
Onu bırakmıyor peşini ve gidiyor buluyor. Şimdi burada aynı sistemin çok daha üstünü var. Çünkü moleküler düzeyde teknoloji çok daha üstündür. Bir şey küçüldükçe teknolojisi artar. Mesela bu bilgisayarın aynı kapasiteye sahip çok daha ufağına yapsak teknoloji büyür değil mi? Zaten daha pahalı oluyorlar. Çünkü zorlaşıyor aynı kapasiteyi küçük bir şeye sığdırmak. Daha ufalttığınızda daha da büyüyor. Milimetrenin binde birine indiremiyorsunuz zaten de. İndirdiğinizi düşünün ne kadar üstün bir teknoloji olur değil mi?
Tamam.
Aynı bilgisayarın yaptığı işlemi yapsa. Bunu işte moleküler düzeyde, nanometrik düzeyde yapıyor hücreler. Ve bu doğduğumuz andan itibaren genetik bilgisi var bunun.
Kodlanmış yani maşallah.
Tabii yani en mükemmel. Bakın bir tane sadece bakın perforin. İnsandaki yüz binlerce çeşit proteinden bir tanesine bir tane mutasyon geldiği zaman o çocuk yaşayamıyor. Limfofagositoz denen hastalık. O işte natural killer cell'lerin fonksiyonunu tahrip ettiği için öldürücü oluyor onun için. Yapacağı bir şey kalmıyor yani. Şimdi devam edelim. Bütün anormal hücrelere tahrip ediyor. Polis bu yani. Bu geziyor böyle dolaşımda. Emniyet güçleri. Mesela burada bir örnek vermiş. Diyor ki bir kanser hücresi dolaşıma geçtiğinde daha ilk 24 saat içinde dolaşıma geçen kanser hücrelerine birdenbire saldırıyorlar bunlar dümdüz böyle. Onları tahrip ediyorlar. Ama o aralarından kaçanlar olduğu zaman işte gidiyor başka bir yere yerleşiyor. Metastaz denen durum ortaya çıkıyor. Kanserde çünkü sıçrama kan yoluyla oluyor. Lenf yoluyla da olabilir ama kan yoluyla olan da dolaşıma geçtiği anda bunlar hemen iş başındalar. Bir anda hücum ediyorlar, tahrip ediyorlar onları ama tahrip edebileceğinden fazlası olduğu zaman adamın mesela oluyor hastanın kocaman tümörü var. O kadar çok hücre geliyor ki artık baş edebileceğinden fazla. Onları elden kaçırıyorlar. Kaçırınca da işte metastaz oluyor. O zaman o kanser beyinde ortaya çıkıyor, karaciğerde ortaya çıkıyor, kemikte ortaya çıkıyor, akciğerde ortaya çıkıyor. Evet bakın böyle kontrollü hücre ölümüyle yok ediyorlar.
Hiçbir iz kalmıyor yani.
Hiç iz kalmıyor. Hiçbir atık yok. Hücre kendi kendini öldürüyor. O kadar temiz iş görüyor ki. Yani hiçbir kirlenme yok. Evet. Mesela kemoterapi veya immunosupresim yani bağışıklığı baskılayan tedavi alan hastalarda bunların faaliyetini arttırmak için özel stimülanlar veriliyor. Yani onların aktivitesini arttırıcı. Çünkü bunların aktivitesini düşürdüğünüz zaman kanseri tamam kansere karşı bir şey meydana getiriyor ama bağışıklık sistemini de çökertiyor aynı ilaç. Aslında kemoterapi çok kaba bir tedavi. Ya Allah'ın dilemesi Mehdiyet döneminde bu tamamen ortadan kalkacak. Ya öyle bir tedavi ki hastaya sen balyozla vuruyorsun ya hastalıktan ölüyor ya da o balyozla ölüyor yani. Bana bir kemoterapi veriyorlardı. Bir insanın alabileceği en ağır tedaviyi verdiler bana. Adam dedi zaten yani böyle en sonunda sana dedi bir insan alabileceğin fazla kemoterapiyi verdik. Daha fazlası veremez demişti. Çünkü hastalık tekrarlamıştı gene Allah'ın dilemesiyle. 15 günde bir en yüksek dozu veriyorlardı böyle. Normalde yani en ağır tedaviler bile ayda bir verilir. Benim böyle hiperfraksiyona dedikleri böyle deneysel dedi. Üzünden silinir geçmiş gibi oluyordu. O zaman da işte Allah'ın dilemesiyle o canlı yayınlara bağlanıyordum. Kardeşlerim şahittir yani böyle saç başı ağız burun tarafta orada canlı yayına. O kadar yüksek dozlu kemoterapiydi ki 15 günde bir ya ondan ölüyorsun ya hastalıktan. Allah ikisinden de korudu yani maşallah.
Evet.
Ömür verdi yani şifanın Allah'tan olduğu çok belli.
Maşallah.
Böyle balyoz yemiş gibi oluyorsun yani böyle ya balyoz kırıp geçiriyor ya hastalık işte böyle.
Ya da Allah'ın dilemesiyle ikisi de etkilemiyor.
Yani kemoterapi gibi tedavi olur mu? Yani tamam şey diyorsun da kanser hücresinin sana da çok zarar veriyor. İşte Mehdiyet döneminin özelliği bu işte. İlerlemeler tıpta ne kemoterapi kalır ne radyoterapi. Mesela bir radyoterapi veriyorsun. Yani Balyoz ne kelime mi? Sinir geçmiş gibi oluyor.
Ama da mesela yani. Kendinizi Allah'a teslim ettiğin zaman inşallah mesela sizde güzel sohbetlerimiz olmuştu. Tabii çok fazla böyle bir acı hissetmediğinizi Allah'ın izniyle ve çok mutlu olduğunuzu hatta bunun doktorların bile şaşırdığını
elhamdülillah. Yani inşallah. Ağzımda burnumda yaralar. Bütün eklemlerim şişmişti. 24 saat mide bulantısı oluyordu ama nasıl bir mide bulantısı? Öyle normal bir mide bulantısı değil kemoterapinin verdiği.
Çok mühim bir şey mesela bu değil mi? Yani bakıyoruz.
Böyle özel morfin pompasına bağlamışlardı ki ağrı kessin diye. Onu bile kullanmayacağım durumdaydım yani. Yani kullanacak zaten fayda etmiyor yani böyle basıyorsun morfini. Morfin de bir şey para etmiyor. Ayakta duracak halim yok. Ancak işte yataktan banyoya kadar yürüyebiliyordum ama namazlarımı hiç aksatmadım elhamdülillah. Maşallah, ayaklarımı kıvıramıyordum böyle ama uzatarak namazımı kılmıştım elhamdülillah. Allah nasip etti. Ama bir neşemiz vardı. Kız kardeşlerim bakıyorlardı. Allah razı olsun. Çok üstüne ahlakla baktılar. Hocamız her gün ilgileniyordu anı anına. Onlar da Allah rızası için yapıyorlardı tabii inşallah. İnşallah. Hocamızın ahlakını örnek almışlar. Peygamberlerin inşallah. Ondan sonra sürekli gülüyorduk. Allah anıp gülüyorduk böyle. Hemşireler diyorlar ki odaya gelince neşemiz artıyor diyorlardı böyle. Her günde bir cenaze geçiyordu kapının önünde. Allah onu da gösteriyordu ama işte insanın imtihan olduğunu unutmaması lazım. Yani hepsi Allah'tan. Hastalığı, ağrıyı yaratan Allah, o cenazeyi orada görüntüyü yaratan Allah. Değil mi? O Allah kaldırabileceğinizden fazlası şeytandan Allah'a sığınırım. Kesinlikle yüklemeyiz diyor. Hep bu ayeti düşünüyordum zaten inşallah.
İnşallah.
Ya benim kaldırabileceğim kadar ne güzel işte Allah kaldırabileceğini de güzel vermiş yani böyle güzel bir imtihanla imtihan ediyor. Daha ne ister ki insan? Yani hastalık istenmez ama çok güzel bir şey hastalık. Evet. Ya hasta olmayıp da ne olacak? İnsan kısacık dünya hayatı. Hani ahirette inşallah insanın cennetine haşrutuna vesile olur Allah'ın. Cennete gireceğini anladığında, Allah'ın huzuruna geldiğinde alın diyor işte benim kitabımı değil mi? İnşallah müminler böyle.
Hastalık bile Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir risk aslında. Yani risk yani. Çünkü haberdar oluyorsun. Ya bir hastalanıyorsun mesela ya da doktora gidiyorsun erken teşhis olabilme şansı veriyor Allah'ın izniyle. Hani gidiyorsun bakıyorsun kontrole gidiyorsun ama hani mesela hasta olmadığını düşün ya da bir başın ağrımadığını ya da bir şekilde problem olmadığını düşün. Mesela bu hafta örneğin benim dişim kırıldı. Örneğin dişim kırılmasa bir ağrısızı yoktu mesela. Doktora gitmeyecektim. Mesela Allah burada en iyi şekilde rızıklandırıyor ki böyle bir şeyi insana veriyor ve önlemini alması için inşallah.
Elhamdülillah. Tabii yani hastalık yani hakikaten anlatamıyorum yani. Mükemmel bir şey. Tabii ki şu anda yani kanser olmak istemiyorum. Ama olursa mükemmel yani.
Tabii böyle bunu insan... da hani bu şekilde söylüyoruz. İnşallah Allah'a teslimiyet, Allah'a kendimizi teslim ettiğimiz takdirde doktor hocamın, tabii Allah sağlık sıhhat versin inşallah ama doktor hocamın söylediği burada Allah'a kendimizi teslim ettiğimiz takdirde hastalık da sağlık da mutluluk da oluyor. İnşallah.
İnşallah. Ya ben şimdi mesela hasta olmasam yiyip içip koşup gezseydim o dönem. Yani 7 sene sürdü hastalık. Tam 7 sene sürdü. Baştan giden bitişine kadar. Ne olur? Hafızada bir bilgi. O da bir bilgi, o da bir bilgi. Elhamdülillah zorlu geçmiş. Daha ne ister ki insan? Yani Allah zaten çok dümdüz bir hayat vaat etmiyor ki dünyada. And olsun diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın Allah'ın andı var. And olsun sizi bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor Allah. Allah bunu vaat ediyor bize yani inşallah. Yani orada mesela peygamber sahabe fiziki savaşlara giriyorlar değil mi? Orada geçen gün okumuştuk gene okuyalım. Mesela sahabenin kolu bacağı kopuyor. Değil mi? Peygambere o gelen oklara elini uzatıyor bir tane sahabe. Parmakları kopuyor. Yaralanıyor. İlk ayıldığında böyle kendine geldiğinde sorduğu peygamberi soruyor yine mesela. Değil mi inşallah?
Mesela o savaşlarda o bayrağı taşırken kolu kesiliyor. Diğer koluyla alıyor. O diğer kolu da savaşta kesiliyor. Ama en önde inşallah.
Sancağı değil mi? Diğer önüne alıyor. O da ediliyor. Sonra şehit ediliyor. Evet.
İnşallah. O da kesildiği takdirde. Yani bir şekilde alabiliyor. Devam ediyor inşallah ve en önde.
İnşallah.
Bir de o dönemde yani ciddi yaralar alıyorlar. Mesela Hazreti Ali'nin değil mi? 19 tane yarası vardı o Hayber Kalesi'nin kapısını söktüğü savaşta inşallah. Yani mesela bu dönemde o yaralardan bir tanesi bir insanda olsa hastanede en güzel koşullarda, en rahat koşullarda hemen tedavi altına alınıp, değil mi? Gayet güzel bakım oluyor. O dönemde öyle bir şey de yok. Ya vazife devam ediyor ama bir de yaram var. Yani tam sabredilmesi gereken bir nokta. Allah'ın da ecri gani gani verdiği bir durum olmuş oluyor, değil mi? İnşallah.
Yani öyle büyük nimet ki bu. Mesela bak şimdi o şeyden bahsedelim. Musab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda bu savaşta bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından. Sağ kolunu kaybediyor. Kol gidiyor yani böyle. Sancağı sol kolunu alıyor. Almış. İkinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper yapmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile ise şehit olmuştur.
Maşallah.
Elhamdülillah. Maşallah. Bak delikanlılık, aslanlık böyle olur inşallah. Ne oldu? Onlar da öldüler, şehit oldular. O dönemde yaşayan münafıklar, müşrikler de öldü. Onlar cehennemin en alt tabakasına gitti münafıklar.
İnşallah. Değil
mi? Müşrikler cehennemine gitti Allah'ın. Onlar da işte canları alındı. Şehit oldular. Cennettiler inşallah.
İnşallah.
Ya insan nedir ki yani bu kısacık, ne yapacaksın burada? İki kap yemek yiyorsun. İşte bir ev, bir araba için yaşanır mı yani böyle? Ondan fazlasını da yiyemiyorsun. Uyuyorsun, terliyorsun, işte kirleniyorsun, hastalanıyorsun, yaşlanıyorsun. Derin buruşuyor böyle.
Mesela bu kime sorarsanız sorun. Mesela bizim büyüklerimiz hep şunu söyler. 20 yaşındaki halimi çok net hatırlıyorum. 18 yaşındaki halim çok iyi hatırlıyorum. Zaman su misali akıp geçti işte şimdi 40 yaşındayım. Mesela kime sorarsanız sorun. Çok net bunları söylerler. Ama mesela bu da alametlerden birisi inşallah. Yılların, ayların, haftaların da gün gibi olacağı, zamanların kısalacağı inşallah, hızlı geçeceği. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği ve kıyametin alametlerinden en büyüğü inşallah.
Tabii inşallah. Yani dünya hayatının bir tane amacı var zaten. Yani burada rahat etmek isteyen edemez inşallah.
İnşallah.
Ya burada ben böyle çok seyahat edeyim, gezeyim, çok param olsun, çok para harcayayım. Allah muazzam bir sıkıntı vereceğini bildiriyor Kur'an'da inşallah.
İnşallah.
Çünkü göğe yükseliyormuş gibi darbe sıkıntılı kılarım diyor. İman etmeyenlerin göğsünü. Bu sıkıntıyla kabus içinde, onun için panik atakları başlıyor, işte migrenler başlıyor, tansiyon, şeker oynuyor, depresyona giriyor çıkıyor. İkide bir depresyona giriyor çıkıyor. Bir sapıtıyor, bir depresyona giriyor böyle. İşte ondan sonra gidiyorlar, o Oslo'da olduğu gibi bilmem kaç kişiyi tarıyor,
tabii.
Terörist oluyor, eroin man oluyor, öbürü uyuşturucu şey ediyor, genç yaşta ölüyorlar. Böyle. Hep genç böyle yaş. Yani bunlar niye oluyor? İşte bundan. İman eden de olmuyor bu inşallah. Bak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var mesela. Çok büyük veli hocamız, 1300 yılın en büyük velisi diyor inşallah, son 1300 yılın. 30 yıl boyunca hapis, sürgün, mahkeme. Hapis, sürgün, mahkeme, karakol. Değil mi hayatı? Ne oldu? Yani şimdi inşallah cennette Allah'ın izniyle. Ama sapasağlam, dimdik. Hep neşeli, hep mutlu. Söylüyor
tabii
zaten inşallah.
Mesela teslimiyet içinde olan, Allah'a teslim olmuş, ahireti tespih eden insanın, bakıyorsunuz mesela en ufak hareketin Allah'tan olduğunu biliyor inşallah.
İnşallah.
Oktar hocam da söylediği gibi hani yüzüne yansımaz inşallah. İçerisinde sinir, stres kabarmasından dolayı bir şekilde keşkeleri olmaz inşallah. Hani bakıyorsunuz mesela günümüzde insanlar böyle sinir yapıyor, stres yapıyor işte kaygı içerisine giriyor. Ben ne yapacağım, ben ne edeceğim işte çünkü sahiplerinin yaptığı düşündüğü bu dünyevi malları düşündüğü için. Yoksa yani bakıyorsunuz mesela en uzun yaşayan insan bile hani ne yapabilmiş ki ya da ne kadar yaşayabilmiş ki? Yaşamanın en büyük hazzı teslimiyetten doğar inşallah.
İnşallah.
Allah'a teslim olduğun zaman inşallah mutluluğun kat kat artıyor. Bereketin, sağlığın kat kat artıyor ve Allah arttırıyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bakın şimdi üstattan örnek verelim. Afyon Hapishanesi'nde Ömer Fakaz'la anlatıyor. Üstadın talebesi Ömer Fakaz'la hocamız anlatıyor. Afyon Hapishanesi'nde üstadın koğuşu üst katta 100 kişilik bir salon. Kışın 36 pencereden 32'si kırık. Kış 36 pencereden 32'si kırık. Sokak gibi yer yani. Sokakla bir.
Özellikle yapıyorlar tabii
evet.
Yani.
Karşı koğuşta bir tane komünist. Ahlaksız bir doktor. Bir de bir partinin zincirli başkanı kalıyor. Onların odalarına soba kurup camları tamir ettirip kömür veriyorlar. Ama üstadın yer döşemelerinin arası açık olduğundan buradan rüzgar giriyor. Üstadın yatağı 1,5 metrelik kısa bir tahta. Yani 1,5 metre çocuk boyunda bir şey böyle. Tahtanın üzerinde bir minder. Onun üzerinde 2 tane battaniye, 1 tane de yastık. Yatarken yatak çok küçük olduğundan dizlerini kendine çekerek yatıyor üstad. Soba şiddetli soğuktan patlıyormuş. Talebesi üstadı battaniyelere sarılmış, mangala tam kapanmış bir şekilde yüzünü ısıtırken bulmuş birkaç kere. Afyon'da o kış insan boyunda kar varmış ve ancak tünel açılarak geçiliyormuş. 15-20 gün don camlardan inmemiş. Afyon hapishanesinde üstad zehirleniyor. Bir de zehirliyorlar üstadı. Evet. Elleri tutulmayacak kadar şiddetli ısınmış. Dili aşırı beyazlanmış. Anlatan aynı haşlanmış yumurtanın beyazı gibi olduğunu anlatıyor dilinin. Gözlerini çıkıp kırmızıymış. Yaşlı ve hasta olan Bediüzzaman'ı Afyon hapishanesinde hava almak için pencere kenarına bile yaklaştırmıyorlar. Hapishanenin suyu alt katta olduğu için çoğu zaman üstadı susuz bırakıyorlardı. Bütün bu muamelelere karşı üstad sabırla mukabele ediyor ve dua dahi etmiyor. Elhamdülillah. Barla'da da abdest alma yeri 50 metre mesafede. Üstü açık, elektriği yoktu. Kışın evde bazen odunu dahi bulunmazdı. Barla'da kışın her şeyden mahrumdu. Yanında yalnız bir yumurta bulunur, ekmeğini mahallelerde yapıyorlardı. Fakat buna rağmen üstad gayet memnundu elhamdülillah. Evet. Güzel ahlak. Örnek Müslüman ahlakı böyle. Çünkü Allah'tan olduğunu biliyor.
Maşallah kendini Allah'a teslim etmiş inşallah. Evet. Her gelen şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için inşallah. Yani o kadar zorbalığa karşı bedduası bile yok. Elhamdülillah.
Maşallah. O çok önemli. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek, kesin bir bilgiyle buna inanmak çok üstün bir iman kazandırıyor insana. Allah böyle zorlu koşullar yarattığı zaman da mümin için o anlamda senin dediğin gibi çok güzel bir ortam olmuş oluyor. Tam imanını derinleştireceği, tefekkür edeceği bir ortam oluyor. İnşallah. Mesela Oktar hocamın o hastalık döneminde çok derin tefekkür yapmıştır maşallah. Evet. İmana çok büyük faydası olmuştur. Keza hocamız bu derin imanı olmasaydı, değil mi? O akıl hastanesi zamanı, hapishane zamanındaki ortam ve koşulları röportajlara çok kez gösterildi. Evet. Hocamızın oradan son derece sağlıklı yeni kitap da yazarak ve değil mi? İmanı da inşallah daha da böyle merhaleler kat etmiş biçimde çıkması inşallah o dediğin gibi çok önemli bir şey. Allah'ın her an yarattığını bilip her şeyin hayrını görüp ona göre bir hayat yaşamak çok derin ve güzel imanı derinleştiren bir nokta oluyor.
Tabii mesela şu anda bakıyoruz insanlara bunu her seferinde söylüyoruz, dile getiriyoruz inşallah. Hani normal hayatında bir şey olumsuz gittiği takdirde işte belalar okumayıp onun Allah'tan geldiğini bilmek lazım. Çünkü teslimiyetten gelen mutluluk budur inşallah.
İnşallah.
Ama mesela bakıyorsunuz aradan uzun zaman geçtikten sonra çok daha o kaybedilen işten çok daha iyi bir iş geldiğinde, değil mi? Yani ekonomik olarak mesela iyi rahatlatacak bir iş gelecektir. Mesela bakıyor ondan sonra diyor ki işte aa bak bunda hayır varmış diyor. Aslında her şerde bir hayır vardır inşallah.
İnşallah.
O olmayan olumsuzlukta anında hemen her şeyde bir hayır vardır. Orada en iyisini en doğrusunu tabii ki sonsuz akıl, sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimiz bilir diye teslimiyetimizi dile getirmemiz lazım inşallah.
İnşallah. Şimdi mesela Said Nursi Hazretleri, peygamberler, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe çok çile çektiler değil mi? Hazreti Yusuf haksız yere hapiste kalıyor yıllarca. Yani o zaman hapislere de demişti hocamız bugünkü gibi değil ki. Böyle ısıtma yok, kaloriferdi, kuşluğu, yastığı falan öyle bir şey yok. Kirli, rutubetli ortamlar. Ama hep mutlu inşallah. Ki ondan öncesi de var. İşte köle oluyor, ya kuyuya konuyor.
Kardeşleri tarafından kuyuya konuluyor mesela. Orada bile nasıl sabır gösteriyor inşallah. Yani bugün birbirine iki kardeş bir şaka yapsa, kapıyı kilitlese bile nasıl böyle sinirleniyor falan ama onun Allah'tan geldiğini bildiği için sabırla bekliyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Onlara sevgimizi arttırıyor. Mesela hocamızın akıl hastanesi dönemini ben bizzat şahit oldum. Öyle kolay kolay hani öyle üstün ahlak olması gerekir. Kimsenin kaldırabileceği bir ortam değil. Şeyh Nazım Hazretleri bakın diyor ki onu diyor çok tevazulu tabii Şeyh Nazım Hazretleri biz de kaldıramazdık diyor. Yani hocamızın o dönemdeki o çilesini inşallah akıl hastanesindeki biz orada gördük. Mesela Zaman gazetesinin muhabirleri o dönem ziyaret ediyorlar hocamızı röportaj yapmak için. Onlar yazmışlar gazetede. Diyorlar ki işte görüşmeye gittik. Kapı bir an açıldı. 14A böyle izole. Çünkü içeride saldırgan akıl hastaları var. Hiçbir tedavi cevap vermeyen. Ya oraya böyle doktorlar da hemşireler de giremiyor. Yani koruma almak zorundalar yanlarına girmek için. Yani içeriye normal bir insan hani sen mesela elini kolunu sallayarak giremiyorsun. Çünkü adam saldırgan. Üstüne saldırabilir. Hocamız onların arasında 24 saat kapalı. Ve 9 ay süreyle. Aylarca kalıyor orada. 14A'da. Öyle bir ortam. Gittik diyor. İşte doktorlarla hemşireler vardı diyor. Müstahdemler vardı diyor. Gazete muhabirleri. Kapı bir an açıldı diyor. Büyük bir salon gördük diyor böyle diyor. Toplanmış akıl hastaları. Uzakta diyor hocamızı gördük diyor. Adnan Hoca'yı gördük diyor. Gülümsedi diyor. Bizi görünce diyor yanımıza geldi diyor böyle diyor. Biz böyle bayağı diyor hani fenalaştık diyor ortamı görünce böyle. Hocamız gülümsedi diyor. Biz işte nasılsınız diye sorduk diyor böyle diyor. Ondan sonra bizi teselli etti diyor. Siz ben büyütecek bir şey yok demiş. Merak etmeyin yani burada rahatım yerimde benim. Hocamız bizi teselli etti diyor ortamda diyor. Elhamdülillah. Hakikaten oraya giden mesela doktorlar normalde hiç kimse akıl hastanesine gitmiyor. Bir rotasyonu vardı onun. Ama rotasyona gitmeyene de veriyorlardı devam yani böyle kimse zorlamıyordu. Çünkü öyle bir ortam ki kimse görmek isteyeceği bir ortam değil. Hocamız oradayken bütün doktorlar eksiksiz rotasyona gidiyorlardı hocamızı görmek için. Hepsi yani inşallah konuşabilmeyi. Orada üstün ahlakına şahit oluyorduk. Olduk yani ben de gördüm inşallah. Böyle pırıl pırıl nimdik neşesi güzel böyle konular anlatıyor. Herkes dinliyor. O herkesin de hocamız herkesin neşesini arttırıyordu. Nasıl oluyor bu işte üstün imanla ahlakla oluyor. Çok üstün ahlakı var. Ona göre de çok zorlu imtihanı oluyor ama evvel Allah böyle en güzel şekilde şimdi o çileler çok sevgimizi arttırıyor inşallah.
İnşallah.
O var, komplolar var, hapis var, mahkemeler, suikast teşebbüsleri. Niye? Çünkü eze eze söke söke küfrün sistemini çökertti maşallah.
Maşallah.
Darwinizm, materyalizm ve ateist masonluğa bir anda hatta zaten onun üzerine hemen gidiyorlar. Bunun kitabı yazma, teklifte bulunuyorlar. Hocamız anlatmıştı yani burada yayında da onun için anlatıyorum inşallah. Ama bir adım gerilemek yok. Çünkü hocamız yani Allah yolunda ölmekten çekinen bir insan değil. Hiçbir şeyden çekinmiyor. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyor.
İstiyor
bu onu gösteriyor. Yani. Bunun fiili bakın ispatı bu. Hani insanlar diyorlar ya ben hiçbir şeyden korkmam. Sonra gölgesinden korkuyor adam. Böyle bir şey olunca hemen masanın altına kaçıyor. Öyle değil. İşte fiili ispatı bu. Böyle olur inşallah. En zorlu imtihan. Hiç fark etmiyor. Ya akıl hastanesi hakikaten yani böyle böyle değil, bambaşka bir yer yani böyle. O ortamı bir görse insanlar anlarlar yani. Öyle hani bir dakika duracak, bir saat duracak bir ortam değil.
Mesela Altın Çağ'da inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da çok mesela zorlu yollardan geçeceğini, işte hatta Hazreti Mehdi'nin zuhurunda fitnenin, fesatın çok olacağını söylüyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'nin gelişini kaldıramayacak insanlar olacak inşallah. Mesela az önce Muhtar hocamız söyledi, hocamızın çektiği çileler gibi mesela Hazreti Mehdi'de gerges kuşunun titrediği gibi Allah'tan korkacağını ve Allah'a teslim olacağını söylüyor inşallah. Üstün ahlaklı olacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Sabrın inşallah. En doruk noktasını yaşayacağını inşallah söylüyor.
Ya buranın dünyanın amacı aile kurayım ben. Çok rahat edeyim. Bana hiçbir şey başıma gelmesin. Başımı derde sokmayayım. Küfrü kızdırmayayım. Ona dokunmayayım, buna dokunmayayım. Benim karım var, işte çocuklarım var, bakmam gereken ailem var.
Yakın bir yere orta bir sefer. Kur'an'da yakın bir yarar orta bir sefer olsaydı diye tabir ediliyor.
Evet. Evlerimiz açıktır diyorlar. Bizi ailelerimiz ve mallarımız meşgul etti diyorlar ahirette. İkrar ediyorlar onu yani. Öyle değil inşallah. Dünyanın amacı bu değil. Dur ben kendimi koruyayım. İşte Filistin'de Müslümanlar katlediliyor. Afganistan'da katlediliyor. Doğu Türkistan'da şeyde katlediliyor. Onlar ne yapalım? Orada var, burada yok. Ben hayatıma bakarım. Değil inşallah.
İnşallah.
Allah size ne oluyor ki diyor zayıf bırakılmışlar adına, zayıf bırakılmışlardan kadınlar, çocuklar ve erkekler adına savaşmıyorsunuz diyor. Bize bir kurtarıcı yolla diyen.
İnşallah. Buyuruyor.
Size ne oluyor ki diyor Allah. İnşallah. Bunun hesabı var ahirette.
İnşallah.
Öyle değil. İşte bana hiçbir şey olmasın da ne olursa olsun diyenin ona göre olur tabii karşılığı. O zaman hiç ummadığı şekilde sonsuz cehennemde bulur kendini. Allah
İnşallah.
Saklasın.
Bir ayet okuyacağım. Şeytan Allah'a sınırım. Eğer yakın bir yarar orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Tam söylediğin gibi doktor hocam. Yani ne sağa ne sola orta bir hal. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek. Kimse de bana dokunmasın. Ben de kimseyi rahatsız etmeyeyim. İşte benim mutluluğum yerinde olsun. İşim yerinde olsun. Yemeğim gelsin. Akşam da rahat uyuyayım. Değil mi?
Evet.
Orta bir hal. Ya hiç kimseyi kızdırmadan bir hal olursa ama zorluk onlara uzak geldi. Onlar nefislerini tercih ettiler. Zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik Muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diyorlar bir de. Sana Allah adına yemin edecekler. Bu şekilde yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekte yalan söylediklerini biliyor. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Çünkü peygambere içlerinde farklı bir niyet olmasına rağmen böyle yalan söylüyorlar. Güç yetirseydik yani biz sana yardım ederdik diyorlar. Ama orta bir hal olsa muhakkak izliyorlar.
Tam yani. Klasik münafığın kaçış sözlerinden bir tanesi. Evet. Gücümüz yetseydi, yapabilseydik, işte savaşmayı bilseydik veya elimizden bir imkanımız olsaydı tam böyle hani klasik münafığın klasik cümlelerinden bir tanesi inşallah.
Evet. Ya korkaklık çok aşağılık bir şey yani. İnsan sadece Allah'tan korkar, o da bambaşka bir korku. Yani bütün korkuları ortadan kaldıran bir şey. İnşallah. Halbuki cesarettir, dava adamlığı güzeldir yani böyle. Herkesin de değil mi saygı duyduğu, beğendiği ama İnşallah. Böyle hani bazen yanlış bir delikanlık anlayışı olur böyle hani mahalle aralarında böyle zalim, onu bunu değil mi zorbalık yapan, herkese zarar veren birine delikanlı denmez. Öyle değil. Müslümanlıkta tarif edilen, Allah'ın tarif ettiği delikanlı modeli çok merhametli. Tam adaletli böyle. Herkesi koruyup kollayan ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan. Bakın Allah nasıl olduğunu bildiriyor. Yani cesaretin Kur'an'da inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mesela fiili savaş anlarında da değil mi böyle hani kesilmek yani kesilmemek imkansız gibi bir durum oluyor. Mesela Bedir Savaşı'nda öyle oluyor.
Evet.
3'e 1 oranında 300 kişiye 1000 kişi 3 kişiye 3 tane kılıçlı adam var karşında, mızraklı, oklu. Bir kişisin sen. Ortalama bu yani böyle.
Evet.
Kesilmemen imkansız gibi bir şey yani.
Evet.
Ama bakın Allah şöyle buyuruyor. Onlar müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki bu Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Mümin tavrı Maşallah. Böyle oluyor. Asla korkmuyor. Çünkü diyor ki bakın de ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Maşallah. Allah'tan olduğunu biliyor onun inşallah.
İnşallah.
Yine başka bir ayette Allah onlar kendilerine karşı insanlar size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Size diyorlar insanlar toplandılar. Bak herkes size karşı. Size şöyle yapacaklar, hapse atacaklar, öldürecekler, kesecekler. Hiç fark etmiyor Müslümana.
Zaten samimi bir akla sahip olan her Müslüman, her mümin inşallah. Yaşamın da ölümün de Allah'tan geldiğini inşallah. Buna teslim, buna tespit ettikleri takdirde güzel olduğunu göreceklerdir inşallah.
İnşallah. Mesela hocamıza diyorlar bunu. O dönem bir kişi başlıyor hocamız. Değil mi? Daha üniversitede hemen gidiyorlar. Bak hayatın tehlikede burada. Herkes sana karşı. Ayetteki gibi. Seni burada yaşatmazlar diyorlar.
İnsanlar sana karşı toplandılar.
Hakikaten diyorsun. Öyle ortam. Yani o ortamdan mesela zahiren bakıldığında sağ çıkmak o dönemde imkansız. Komünist bir ortam. Tamamen komünizmin hakim olduğu akademi. Ve fiili olarak her gün 25 kişi takır takır öldürülüyordu yani böyle o dönemde. Bilir herkes yani 79 yılı öyle bir yıldı. Terörizmin zirveye çıktığı bir dönem kahveler taranıyor, otobüs duraklarında öldürüyorlar. Devamlı çatışma. Orada silah sesleri duyuluyordu şehirde böyle gece. Bilir insanlar o dönem yaşayanlar. İşte polis asker falan hiçbir şey kurtarılmış bölge vardı Türkiye'de. Yani bir bölgeye polis asker giremiyordu. Öyle bir ortam. O ortamda hocamız tek başına komünistlerin arasında bunu söylüyorlar. Sana karşı bak herkes onlardan korkun dendiğinde diyor imanları artanlar. Yani ölümü hiçe sayıyor hocamız işte. Yani hiçe sayıyor derken Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyor. Yani şehit olurum diye bak. Hatta anlatıyordu hocamız sabah namazına ara sokaklarda tek başına gidiyor ki daha karşılama yapmışlar. Geldiği gün kurşunları sıkıyorlar zaten orada bulunduğu evinin olduğu yerde. Hemen orada bir manav dükkanı var. Orayı kurşunluyorlar. Oranın camına da yazmışlar böyle ismini. Yani mimli olduğu, sen mimlisin zaten kurşunla karşılıyorlar. Bir de okulda da söylüyorlar burada seni yaşatmazlar diye. Hiç fark etmiyor. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyor.
Maşallah.
Bunun fiili ispatı bu elhamdülillah. Tam ama yani böyle. Çünkü yani hakikaten öldürmek imkansız gözüküyor orada. Ama öyle değil. O hocamız söylemiş zaten yani ben Allah'ın korumasındayım inşallah. Kaderde şehitlik varsa mutlaka olacak. Yoksa da kimse öldüremez beni diye açıkça beyan etmiş zaten inşallah. Nitekim öyle. Allah yaşatıyor çünkü görevli. Dünya çapında da bak darbinizmi, materyalizmi yerle bir ettirdi küfrün sistemini. Ve İslam ahlakı çığ gibi yayılıyor dünyaya elhamdülillah.
Maşallah. Allah kararlılık istiyor. Kur'an'daki birçok ayette Allah kararlı olmasını istiyor müminlerin. İmtihan ortamı yaratıyor Allah. Savaş ortamı yaratıyor. Yani günümüzdeki savaşta Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. İlimdir, fendir diyor. Bu zamanın cihatı ilimdir, fendir diyor. Silahı bir kenara mesela. Zamanında asker zaten Bediüzzaman Hazretleri de savaşıyor. Ama sonra diyor ki bu zamanın diyor cihatı diyor kalemle olur diyor inşallah. Silahı bir kenara bırakıyor. Bu zamanda öyle cihat. Allah zorlu bir ortam yaratıyor inşallah. Bu müminlerin hem deneneceği hem imanların artacağı inşallah hem de söylediğim gibi ecir kazanacakları bir ortam. Ve kararlı oldukları zaman da Allah galibiyet veriyor. Mesela ordular toplandığında orada kararlı tavır göstermesi gerekiyor. Onu Allah'ın yarattığını bilip, Allah'ın yardımı olacağını da bilip, hatta olur da şehit olursa, yani öldürülürse şehit olacağını da bilip, o kararlılıkta hiç gözünü sakınmadan inşallah giderler diyor. Hatta başka bir ayette inkarcıların olduğu yere ayak basarlar diyor.
İnşallah.
Değil mi? Yani cesareti artık dorukta inkarcıların olduğu yere. Mesela hocamızın orada da bu örnek var. Mimar Sinan Üniversitesi özellikle baktım diyor değil mi hocamız? En koyu komünizmin, solun en güçlü olduğu yer neresiydi? Orası diye. Mimar Sinan Üniversitesi. İnşallah. Bu işte kararlılık.
İnşallah.
Allah Kur'an'da müminlerden onu istiyor. O olduğu zaman da hem bereketini veriyor hem de zafer veriyor.
İnşallah.
Ve zahiren yani gördüğümüzde de hocamızın kararlılığı dorukta maşallah.
Maşallah.
Hiçbir şey karşısında vazifesinden kendi kararlılığından hiç ödün vermiyor maşallah.
Maşallah, maşallah.
Ve günümüzde geldiğimiz noktada o. Dünyadaki İnşallah. Evrim teorisi bitti. Dünya İnşallah. Çapında bir etki oldu yani.
Allah başka bir ayette de kim ciddi bir çaba gösterirse onun çabası şükre şayandır diyor. Yani kararlılık gerçekten ciddi bir çaba ve bunu sürekli kılmakta gerekiyor. O olduğu zaman Allah zaten ayette söylüyor. Onun çabası şükre şayandır diyor.
Evet
inşallah.
Elhamdülillah. Yani korkaklık, ağır davranmak münafık karakteri zaten.
İnşallah.
Onun da çok büyük karşılığı var. Çünkü münafıklar korktukları için Allah yolunda mücadele etmekten kaçıyorlar. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur diyor. Kendi dostları münafıklar. Küfür şeytanın.
İnşallah.
Kendilerine elinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Oysa mücadele üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi. Bakın insanlardan diyor Allah, Allah'tan korkar gibi. Hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz ne diye mücadele üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamanı ertelemeli değil miydin dediler. İşte münafık karakteri bu. Allah'ın emri var. Fikri mücadele bir kere farz. Değil mi? Çünkü deccaliyetin sistemi bütün dünyaya hakim olmuş. O da Allah'ın kaderi inşallah. Allah bizim ona karşı bilimsel delillerle mücadele yapmamızı istiyor. Allah'ın istediği bu. Yani oturup seyretmek böyle deccaliyetin insanları katletmesini, kan dökülmesini değil Müslüman'ın görevi.
İnşallah.
Mücadele. Bu, ama diyor Allah, evet.
Mustafa bu ayeti okuyunca aklıma şu geldi. Hazreti Mehdi günümüzde yaşıyor. Onun varlığını kabul edip onun mücadelesinde bizim de yardımcı olmamız ve katılmamız icap eder. İnşallah. Müslüman'ın görevi bu.
İnşallah.
Ama mesela günümüzde Hazreti Mehdi sonra çıkacak diyenler de oluyor. Ayette de tam geçtiği gibi bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin diyecekler diyor. Yani daha sonra çıkmasını isteyecekler diyor.
İnşallah.
Ayetin bir manası da işaret olarak buna günümüzdeki bu olaylara bakıyor olabilir.
İnşallah.
Evet. Yani mesela bakın güzel bir örnek daha var inşallah. Bütün örnekler güzeldi inşallah. Allah Kur'an'da örnek veriyor cesarete. Hazreti Musa dönemindeki sihirbazlar var. Şöyle buyuruyor Allah. Arap suresi 120-126. Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa asasını atıp yılan olup sihirbazların o yaptıkları büyüyü bozunca iman ediyor sihirbazlar. Secdeye kapanıyorlar. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun da diyor ki Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz. Öyle mi? Firavun da süper bir psikopat o dönem. herkesi kesip biçiyor yani, öyle böyle çocukları katlediyor, erkek çocukları öldürüyor sonra, yani öyle bir konu yok. Yani öldüreceklerini biliyorlar zaten. Mutlaka bu halkı buradan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz, diyor Firavun, buna karşılık ne yapacağımı bileceksiniz, diyor. Tehdit ediyor. Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim. Ve dediğini mutlaka yapan birisi. Onlar da, yani sihirbazlar, iman eden sihirbazlar, biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz dediler. Oysa sen yalnızca bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Hiç fark etmez, diyorlar maşallah.
Maşallah.
İşte Müslüman ahlakı bu. Yani iman.
Kararlı olmak
inşallah. Ve imanla kararlılık, evet. Yani inşallah. Tabii ki yani insan başına her şey gelebilir.
İnşallah.
Kolumuz, bacağımız, bedenimiz, hayatımız, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır, diyor ayette inşallah.
İnşallah.
Müslüman her şeyini satmış insandır Allah'a. Allah karşında mutlaka cenneti vermek üzere, diyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Mallarını ve canlarını satın almıştır, diyor.
İnşallah.
İnşallah. Bakın, mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani malını ve canını, her şeyini Allah'a satmış insandır.
İnşallah.
Zaten Allah'ın yani satmış, haşa. Yani
Allah'ın olan.
Tabii bedeni yaratan Allah. Evet. Ruhumuzu yaratan ruh Allah'ın ruhu inşallah. Hatıralarımızı, demişti hocamız, onu da Allah yaratıyor. Yani senin olan zaten bir şey yok yani öyle inşallah.
İnşallah hocam. Bir de ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Bu Firavun'un psikopatlığı çok dehşet verici bir boyutta. Yani hani adam Musa'nın Rabbine iman ederim dediği için, örneğin sihirbazlar, direkt öldürülsün bunlar diyor. Yani burada hani Darwinist psikopatlığı görüyoruz biraz da. Yani hani o işte Mussolini'yi izlediğimizde, Stalin'i gördüğümüzdeki delilik, hani o yüzlerindeki saf deliliğin aynısını burada Firavun'da da görmüş oluyoruz inşallah. Yani bu Darwinist psikopatlık çok tehlikeli ve dünyayı çok hani kötü olaylara sürüklemiş bir ideoloji. İnşallah hocamızın vesilesiyle de bugün artık Darwinizm tamamen yeryüzünden silinmiş durumda inşallah.
Evet, çok, zaten Darwinizm o dönemin de dini. Firavunlar bir tanesi tek tanrılı dine inanıyor, Allah'a inanıyor bildiğimiz kadarıyla. Diğer firavunların hepsi Nil'in çamurlarından hayatın tesadüfen olduğuna inanıyorlar. Yani dediğin gibi zaten Darwinizm o dönemde de var. Yani Darwin'de başlamıyor bu evrim saçmalığı. Sümerler döneminde de var, tabii. Firavunlar döneminde de var.
O yüzden pagan rahipleri diyoruz zaten inşallah burada konuşurken. Evet. Pagan rahiplerinin ortaya attığı bir teori olarak inşallah. O dönemde de benim bildiğim kadarıyla inşallah hani orada sular çekilince ortaya çıkan kurbağalarla ya, hani evrim başladı diyorlar. Değil mi? Firavun döneminde de insanın oluşumu bu şekilde açıklıyorlar. Ben öyle hatırlıyorum.
Ya sonuçta o teoriyi savunan bütün liderler hem zalim oluyor, hem psikopat oluyor, hem de kan döküyor.
İnşallah.
Türlü türlü işkenceler de yapıyor. Bu inkarcının, deccalinin, dininin, deccaliyetin değişmeyen adeti. Allah'ın taraftarları da müminler inşallah, mümin liderler, mümin yöneticiler de Allah'ın sünnetini, Peygamber Efendimiz'in sünnetini uyguluyorlar. Oldukça merhametli, oldukça adil, oldukça değil mi, estetiğe düşkün, medeni, daha adil, daha böyle refahını, faydasını düşünen toplumun kişiler oluyorlar.
İnşallah
Hazreti Mehdi de gelmiş geçmiş dünyadaki en büyük İslamiyet'in hakim oluşuna vesile olacak kişi olacak. Dünyanın tamamında o adil olacak, dünyanın tamamında o bolluk olacak, dünyanın tamamında hiçbir sorun inşallah kalmayacak.
İnşallah.
Bütün ikili ülkeler arasındaki çatışmaların, fikir ayrılıklarının hepsinin son bulduğu bir zaman olacak.
İnşallah.
Değil mi?
İnşallah. Zaten burada baktığımızda hani Darwinist diktatörlük durumunda adam ellerinizi, bacaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Dehşet, hani dehşetengiz bir delilik var. Diğer tarafta da hani barışa, İslam'a baktığımızda zaten İslam hani silimden geliyor. Yani barış kökünden gelen inşallah demek. İslam'a baktığımızda ise özgürlük, rahatlık, ferahlık, huzur. Değil mi? İnşallah hani dinimiz inşallah bütün herkese rahatlığı, huzuru, ferahlığı, özgürlüğü sağlıyor. Fikirlerin özgürlüğünü sağlıyor. Rahat bir ortam sağlıyor. O yüzden insanların hani fıtraten de bunu tercih etmeleri, İslam olmak istemeleri aslında çok doğal oluyor inşallah. Hani şeytanın bir zorlamasıyla, veya işte bir diktatör delinin gelip de hani silah zoruyla zorlaması dışında zaten insanların bunu kabul etmeleri çok mümkün değil inşallah.
İnşallah.
Evet elhamdülillah. Yani büyük müjde dönemi geldi elhamdülillah.
İnşallah.
Nitekim mesela bu Firavun döneminde de Allah o dönemde Firavun'u ve ordularını yok ediyor. Yani her türlü zorbalığı yapıyorlar, deniyorlar. Fakat en sonunda Allah onları yok ediyor inşallah. Ve hakimiyet veriyor inşallah.
Tabii mesela altın çağda olduğumuzu söylüyoruz. Hocamız da az önce tekrarladı mesela. Eşitlik diyoruz ama öyle bir eşitlik olacak ki mutlak eşitlik ve adalet olacak. Hatta ve hatta haksız kazanç ile elde edilmiş malın azı dişinden Hazreti Mehdi alıp sahibine teslim edeceği bir eşitlik olacak inşallah. Böyle bir altın çağın tam ortasında, mukaddes zamanların tam içinde, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği tam zamanları içerisinde yaşıyoruz inşallah. Kısa i̇nşallah. Bir aramız var. Aradan sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Araya girmeden önce Mehdiyet döneminden bahsetmiştik. Altın çağın ne kadar mukaddes olduğundan, ne kadar mucizevi dönemin içerisinde olduğumuzdan bahsetmiştik. Mesela ahir zamanda Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu birçok şeyin, hala mesela olağan birçok şeyin Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl evvel olduğunu görüyoruz mesela. Bu Kur'an mucizelerinin başında da kum tepeleri ve Mars gezegeni hakkında Kur'an'dan mucizelerinden bir tanesi var. Onunla ilgili sunumumuz var inşallah, onu gösterelim hazırsa. Kur'an'daki Ahkaf suresi kelime anlamı olarak kum tepeleri anlamına gelir. Astronomide Mars denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden birisi Mars'taki yüksek kum yığınları, yani dev kum tepeleridir. Mars bu yönüyle diğer gezegenlerden farklıdır. Mars'ın yörüngesindeki Hirisi adlı kamera tarafından NASA'ya gönderilen fotoğraflarda Mars'ın yüzeyinde kum tepelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştır. Evet, bakın mesela yandaki fotoğraflarda Mars'ın kamera görüntüleri var.
Kum tepeleri çok evet belli oluyor.
Tabii çok net belli ediyor mesela. Bu teknolojinin böyle gelişmesi de mesela Mehdiyet dönemindeki en büyük
i̇nşallah.
Alametlerden bir tanesi inşallah.
İnşallah.
Evet, bak mesela buradaki fotoğrafta da aynı şekilde.
Evet.
Ahkaf suresinin 23. ayetindeki harf dizimine baktığımız zaman ise Arapça Mim, Elif, Ra ve Sin harfleri yan yana gelerek Mars kelimesi oluştuğunu görürüz. Bu harflerin Mars'ın en belirgin özelliklerinden birisi olan ve kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf suresinde yer alması son derece dikkat çekicidir inşallah. Mesela birçok mucizeden bir tanesi gibi Mars kelimelerinde yan yana gelmesi ve 1400'lü yıllarda Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olması çok mukaddes, çok özel ve çok önemli bir mucize inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Sadece Mars değil, aynı zamanda Mars'ın uydusu olarak gök cismi Deimos kelimesi de bu surede yan yana geçmektedir. Mars'ın çevresinde dönen Deimos isimli gök cismine ait harfler Ahkaf suresinin 30. ayetinde yan yana gelmektedir. Tüm bunlar zamandan münezzeh Rabbimizin Kur'an'da tecelli eden sonsuz ilim ve bilgisinin örneklerindendir inşallah. Tabii bütün bu mucizelerin sonsuz akıl ve sonsuz irfan sahibi Yüce Rabbimizin ilhamıyla oluşturdukları sayesinde inşallah Kur'an-ı Kerim'de mucize bir şekilde yer aldığını görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Evet, burada iki şey mesela çok rahat görülüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce verilen bir haberin günümüzde keşfedildiğini şimdi görüyoruz. Mars'ta ne var? Kum tepeleri var. Ne zaman keşfedildi? Yeni keşfedildi. Bir de öte taraftan da isimler de Kur'an'da geçiyor. Mars ve Deinos, değil mi? Deinos. İsimler de Kur'an'da var. İsimler ne zaman konuldu? Yeni konuldu onlar. Bu yüzyılda konuldu. Ama Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce geçmesi Allah'ın bütün kaderi yaratan olduğunu, evet, ve kaderin hiç değişmeden, hiç şaşmadan, değil mi?
İnşallah.
Tam şekilde bütün insanların ve bütün cansız maddelerin onu yaşadığını inşallah, o kadere tabi olduğunu görüyoruz.
Bir de mesela inşallah. Onur Hocam az önce çok önemli bir şey söyledi. Hani 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de var olan şeyler bu zamanda keşfedildi. Özellikle bu zamanda keşfedilmesi de Allah'ın emridir inşallah.
İnşallah.
Yani mesela bu zamanda ahir zamanda olduğumuzun bir göstergesi inşallah.
İnşallah.
Çünkü zamanı geldiğinde, Allah zamanı geldiğinde olacak olan şeye ol demesiyle inşallah her şey oluverir. Mesela buna bir örnek de dünyanın etrafında duran gök cisimleri. Değil mi? Hiçbirisi dünyaya zarar vermiyor inşallah. Ta ki emir komuta sisteminde inşallah Yüce Rabbimizin emriyle doğru zamanda hareketlerini gerçekleştirecekler inşallah.
İnşallah. Oktay Hocam, hocamızın kararlılığından bahsetmiştik ilk yarıda inşallah. Şimdi o kararlılığın bir etkisi bağında bir örnek vermek istiyorum. Şimdi İda diye bir fosil ortaya çıkartmıştı bu Darwinistler. Dediler ki İda 5 Ekim ne zaman bakın? 22 Eylül 2009. Ha pardon. Mayıs. 22 Mayıs 2009 yılında dediler 47 milyon yıllık bir fosil bulduk ama bu lemur demiyorlar ismine. Bu fosil özellikle parmaklarındaki benzerlikten gibi şeylerle insanın sözlü atası imasında bulunmaya başladılar.
Nesli tükenmişti değil mi? Öyle midir?
Evet. Şimdi
ama bir şey daha dediler. Bu dediler dünyanın 8. harikası dediler.
Evet, David Attenborough özellikle söyledi. Şimdi hocamız bunun lemur fosili olduğunu, yanlış bilgi verdiklerini ve fosilinin kesinlikle ara geçiş fosili olmadığını söylemeden önce evrimciler bu iddiayı bulunurken işte dünyanın 8. harikası, evrimin kayıp halkası, insanın sözde atası bulundu imaları, 8. harikası gibi böyle bir dünya bunun lansmanını yaparken
yaygara kopartılır.
Henry G. isimli birisi. Kim bu kişi? Nature dergisinin editörü. Editör demek bilir kişi demek. Yani tecrübe sahibi. Birçok şeyden haberi olan kimse demek. İda ile ilgili bu haberler yapılırken Henry G. dedi ki bakın dedi bu iddiayı söylemek yani ara geçiş fosildir demek çok güçlü bir iddiadır. Şimdi hemen tez canlık yapmayın. İleride bu açıklanır ara geçiş fosil olmadığı siz de mahcup olursunuz dedi.
Niye dedi? Çünkü niye hocamızı dedi? Duydu. Hocamız hemen cevap vermişti o günlerde. Şimdi İda'nın lemur yani fosili olduğunu.
Daha cevap vermeden. O zaten hocamızın eserlerini, yaptığı hizmeti, gücünü bilen bir insan. Editör. Evet. Evet. Ve onun etkisiyle bu söz söylenmişti o zaman inşallah. Evet. Sonra nitekim bakın slide'da görelim. Aradan daha bir iki ay değil mi? Geçti geçmedikten sonra ne oldu? Slide'ı verebiliyor muyuz? Dağıldı bu iddia ve Science, New York Times haberinde, Science Beam bölümünde İda'nın ara geçiş fosili olarak bilinen İda'nın aslında insanın atası olmadığının ispatlandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda primat fosili, İda olarak iddia edilen primat fosilinin insanın atası olmadığı ortaya çıktı. Yani Henry G.'nin söylediği, editörün söylediği olay gerçek olmuş oldu. Ve oradaki arkadaşlar da mahcup oldular.
Aynen şey de inşallah. Bakın. Bu da bizim yerli medyada çıkan ne diyor? Akşam gazetesi. Evrimin kayıp halkası bulundu. Bütün dünya medyasıyla birlikte haber yaptılar. Bakın burada diyor ki ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi dünyanın 8. harikası diye açıklayan uzmanlar bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Ulan maymun fosili bu neresi kim olduğunu. Buraya Darwin resmi koymuş. Bakın ne diyor? Dünyanın 8. harikası. Bakalım şimdi. Evrimdeki kayıp halka bulundu. Hangi gazete? Habertürk gazetesi. Kayıp halka bulundu. Ne oldu sonra? Hepsi özür dilediler. Dünya medyası özür diledi. Yani hep bu böyle oluyor zaten. Yani kayıp halka falan diye bir şey yok. Yani bu biri diyorsa ki kayıp halka direkt yalan söylüyordur zaten. Çünkü evrim yok ki kayıp halka olsun.
Evet. Kayıp halkayı bir de aramaya gerek yok. Normal halkaları incelemek daha büyük fayda getirir. Evet. Ya canlıların kendisini zaten incelediğimizde biz hemen Allah'ın yarattığını kavruyoruz ve insanlığa da yararlı birçok bilgi de itibar ediyor. Allah birçok bilgi orada saklıyor bize. Mesela bitkilerden antibiyotik üretiyoruz.
Maşallah.
Birçok ilaç üretiyoruz. Güneş yağı üretiyoruz. Bitkilerin içindeki vitaminleri, mineralleri kullanıyoruz bünyemiz için. Yani canlıların her birinde zaten İnsanoğlunun faydasına ve yararına birçok Allah nimeti yaratıyor İnşallah. Maşallah.
Ama mesela bakın burada da bakıyorsunuz mesela eski bırakmış olduğu mektuplarda falan açıkça söylüyor. Madem 3 milyon fosil var da neden bir tane ara geçiş formu yok? Ya da neden varsa biz bulamıyoruz. Değil mi? Yani burada kendileri açıkça net bir şey var. Mesela bakıyorsun Habertürk'teki başlık da aynı. Akşam gazetesindeki başlık da aynı. Çıkmış olan, ilk yurt dışına çıkmış olan başlık da aynı.
Evet.
Mesela hemen ardından hocamız Allah razı olsun hocamız hemen ardından özür şeyleri ya özür mesajları başladı işte gazetelerde yayınlanmaya.
Evet. Çünkü Darwinistlerin kulağından tutup özür dilediler. Yani bu çünkü dilettirdi. Meydan boştu eskiden. Bakın bir tane İngiltere Müzesi'ne bir tane kafatası fosili koyuyorlardı uydurma. 50 yıl.
British Museum'da 44 yıl aşkın süre sergilendi.
Öyleydi çünkü meydan boştu. O bir gün böyle hani biri çıkıp da böyle ondan sonra bir metotla bakıyor. Ha böyle değildir diyor. Ha öyle değil mi ya? Ha pardon ya deyip ya değilmiş falan deyip alıyorlar. Öyle bir biliyorlar ki onun öyle olduğunu.
Bir de mesela
adam diyor ki bunun böyle olduğunu diyor. Anlamamalarına şaşırdım ben diyor. Alenen diyor dişler diyor törpülenmiş diyor şey etmiş diyor. Onu öyle bir biliyorlar ki onlar.
Birleştirme sırasındaki çizgiler o kadar belirgin ki bu kadar uzun zamandır kimsenin gelip bunu görememesine çok şaşırmış yani Amerikalı bilim adamı.
Evet. Mesela Ernst Haeckel'ı gösterdik geçen gün. Adam 100 yıl önce özür diliyor. Özür dilemiyor daha doğrusu. Pişkinlik yapıyor. Diyor ki ben diyor yaptım bunu diyor sahtekarlığı diyor. Bakın 100 yıl önce ortaya çıkıyor sahtekarlığı. Ya diyor ben bu sahtekarlığı yaptım çünkü herkes yapıyor diyor böyle. Pişkin bir cevap veriyor. Bu hala bu bir tane program olmuştu şeyde. Hulki Cevizoğlu'nun programı evrimle ilgili. Telefonla bir tane profesör bağlandı. Çapa Tıp Fakültesinden. Genel cerrah. İşte 2000'li yıllar yani bu bahsettiğim. Dedi ki telefonla ya dedi Ernst Haeckel'ın dedi mesela dedi birey oluş soy oluşu tekrarı vardır dedi. Biz dedi bakıyoruz dedi insan embriyosu dedi anne karnında önce balık oluyor dedi sonra insan oluyor dedi.
Cerrah.
Ulan yuh yani cerrah 100 yıl önce adam kendisi söylüyor yani bu sahtekarlık yaptığını. 100 yıl sonra hocamız diyor ya bunlar diyor böyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma badem bilgilerle böyle tamam mı? Oradan kulaktan dolmuş şeylerle hiçbir şeyden haberi yok. Ve bu profesör, doktor yani genel cerrah. Evet. İnsaf yani.
Ya
İnsaf.
Mesela Darwinistlerin o işte bu bizim atamızdır yalanlarına, saçma fikirlerine o kadar mesela alışmış ki o derginin editörü. İsmini bir daha tekrarlarsak. Mesela Henry'ci artık temkinli mesela biliyor çünkü. Kaynağını biliyor ve onların hani emin misiniz diye soruyor yani ardında mesela hocamızın söyleyeceği vereceği cevabı bildiği için. Ha bakın emin misiniz bir daha düşünün isterseniz diye uyarıyor önceden.
O uyarık tabii o evet. Tecrübeli. Ne olacağını biliyor. Hocamızı bildiği için yani bu böyle kayıp halka falan. Aslında bir tane kayıp halka bulmuşlar. Darwin'in kayıp halkası bulundu. Darwin'in ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği kayıp halka evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Halka Meksika'da bulundu ve British Museum'da iki yerini aldı diye internette çocuklar dalga geçiyorlar. Bu yani bu kayıp halka falan diye bir şey yok. Böyle bir haber çıktığı zaman mutlaka yalan. Yani bunu çok detay olarak bilsinler. Yani öyle bir tane çene parçası koyuyor oraya. İşte insanın atasını bulduk. İnsanın atası yok ki. Böyle bir şey fosillerde evrim hiç yok. 150 milyon tane fosil var. Ve her gün bu sayı artıyor. Yani bu söylediğimizden beri de belki daha da artmıştır. Belki de artmıştır. Yani. Çünkü her gün tabii yeni fosiller bulunduğu için. Tabii yeni fosiller bulunuyor. Bu sayı artarak devam ediyor ve hiç ara geçiş formu yok. Genetik mekanizma da yok. Yani evet.
Ki zaten her geçen gün bulunan fosillerden inşallah ve hocamızın eserleri sayesinde mesela bakıyoruz. Her geçen gün yüzdeler artıyor değil mi hocam? İnşallah her geçen gün bakıyoruz mesela.
Evet.
Belirli yıllarda mesela %55'lerde
artıyor maşallah.
%55'lere varan mesela inanış vardı. Darwinizme inanış vardı mesela. Ama şimdi bakıyoruz mesela Allah'ın yarattığına inanan %88, %90'ları bulmuş durumda mesela.
Maşallah. Hocamızın bunda çok büyük etkisi oldu. Yazdığı kitaplarla halkı ve bütün dünyayı yönlendirmesiyle inşallah.
Tabii zaten hocamız kendi ağzıyla söylüyor. Hani yaratılış atlasının girdiği evde deccal olmaz inşallah.
İnşallah.
Bugün bakıyoruz yani. Her yerde Avrupa'nın en özel bürokratlarından, cerrahlarına, ünlü insanlarına kadar birçok kişinin kütüphanesinde inşallah yaratılış atlası var.
Maşallah.
Bütün dünyada var inşallah.
Maşallah.
Şimdi mesela bakın evrimcilerin itiraflarına bakalım biraz.
İnşallah.
İnşallah. Mesela bu yani neyse birazdan göstereceğim.
Tamam ben şeyi söyleyeyim inşallah. O sırada. Senin söylediğin araştırmalar için açıklayalım. Fransız Science Actualité dergisi sitesi, internet sitesi şey yapıyor, anket yapıyor,
anket
yapıyor okuyucularına. Evrim konusundaki düşünceleriniz, başlığı bu, anketin başlığı bu. Evrim konusundaki düşünceleriniz. Sonucuna göre halkın %92'si evrime inanmadığı görüşünü bildiriyor. Hem de Fransa'da.
Ne zaman yapılmış bu anket?
Bunlar güncel. Hepsi bu yılda yapılıyor, evet.
Tabii hocamız Atlas'ı yolladıktan sonra tabii. Fransa'ya. Fransız halkının tabii evrime bakış açısı kesinlikle değişmiş oldu. O dönemden sonra onun öncesindeki anketleri aslında incelersek tam aradaki farkı çok evet. iyi görmüş oluruz.
Ki zaten onun da videosu vardı mı hocam? Yani yaratılış atlasının evet doğru olduğunu, mesela özgür olduğunu işte ama bizim kesinlikle buna hani izin veremeyeceğimizi böyle telaşlı bir ses tonuyla anlatıyor yani. Bizim kesinlikle kabul edemeyeceğimizi. Yani ne yapıyorsunuz bakın her geçen gün yüzde artıyor mesela bakıyorlar telaş içine kapılıyorlar. İşte çünkü saçma teorileri çöküyor.
Tabii.
Ne yapıyorlar? Yaratılış atlasını oradan kaldırabileceklerini söylüyorlar.
Tabii.
Şimdi bakın Celal Şengör çıktığı programda Darwin kitabından bahsediyor. Bir soru soruyorlar. Önce dinleyelim filmi. Ne olduğunu izleyelim.
Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balineye geçiş örneği.
Şimdi soruyorlar. Ayıdan balineye geçiş Darwin kitabında hakikaten var birinci baskısında. Celal Şengör'ün soru olarak geliyor. Celal Şengör de öyle bir şey yok diyor. Bakın.
Öyle bir şey. Ben de
ben diyor bütün kitabı okudum diyor. Yok diyor. Şimdi bir kere ya bu insan hani olabilir, bir şey bilmiyor olabilir. Dese ki ya öyle bir şey hatırlamıyorum, bir şey demeyiz. Ama şimdi bütün kitabı okudum, öyle bir şey yok diyor. Şimdi bakın bu da bütün kitabı okumamış o zaman. Bu ne? Origin of Species. Türkiye'nin kökeni kitabı. İlk baskısında burada İngilizcesi, altında da Türkçe tercümesi var. Altındaki Türkçe tercümesinde...
Yalnız oradaki genç de soruyu sorarken o kadar emin ki ben okudum diyor, orada var diyor.
Tabii maşallah.
Var evet. diyor ben okudum sen iyi okuyamamışsın diyor açıkça. Yani
oradaki genç bizim hocamızın kaynaklarını okumuş.
Tabii hocamızın yani kaynaklarından
okumuş. Oradan söylüyorsun.
Yoksa... Bütün dünyada oradan öğrendi.
Evet.
Diyor ki bakın Darwin. Kuzey Amerika'da siyah ayı şu bölümde gösterirsek. Kuzey Amerika'da siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suya böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Bu tercümesi. Türlerin kökeni birinci baskı 6. bölüm. Sayfa 184. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve eğer iyi adapte olmuş rakipler henüz ortaya çıkmamışsa ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla daha da fazla suya yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Gitgide genişleyen daha da genişleyen ağızlarıyla ta ki bir balina kadar dev bir yaratık haline gelinceye kadar. Şimdi bu Lamarck diye biri var. Darwin'den önce yaşamış olan. Yani Lamarck'ın fikirleri o dönemde bile reddediliyordu artık. Yani Mendel'in zaten genetik kanunlarıyla. Şunu iddia ediyordu Lamarck'ta bakın. Ne kadar benzer. Lamarck'tan etkilendiğini gösteriyor Darwin'in. Ceylan benzeri hayvanlar diyor. Geyik benzeri, ceylan benzeri. Ağaçların yapraklarını yemek için diyor. Kafalarını uzatırken diyor böyle diyor. Daha yükseğe daha yükseğe diyor.
Zürafa.
Boyunları uzadı zürafa aldılar diyor. Darwin ne diyor? Ayılar da diyor ağzını açınca balina oldular diyor. Yani biri zırvalıyor öbürü daha da zırvalıyor onun üzerine. Şimdi birinci baskısında yazıyor bunu. Bunu beğenmiyorlar. Ulan sen de artık yani çok ileri gittin diyorlar. Çıkartıyorlar baskısından. Fakat mektubunda bakın şöyle yazıyor Darwin tekrar kitaptaki baskıdan çıkartıldıktan sonra. Bir ayının ağzının değişen alışkanlıklarına uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum diye. Yani işte ne diyor Celal Şengör de? Ben bütün kitabı okudum öyle bir şey yok diyor. Bütün kitabı okumamış.
Evet.
Celal Şengör'ün aslında pek bir şeyden haberi yok. Yani süper bilgisiz. Genetik bilmiyor, moleküler biyoloji bilmiyor. Maymun ayağa kalkınca insan olur zannediyor. Veya zannetmiyor da bilerek söylüyor. Hatta kendi yapıyor onu böyle. İsterseniz gösterelim. Yani bir kere ayı ağzını açınca DNA'sında bir değişiklik olmaz. Ayılar milyonlarca yıldır ağzını açıyor. Ayı fosilleri var milyonlarca yıllık. Aynı bugünkünün. Çünkü DNA'da bir değişiklik olmaz ki. Mesela insanlar body yapıyorlar. Değil mi ya hocam sen de body yapıyorsun. Bu DNA'da değişiklik meydana getirip body yapanın çocuğu body mi var yani böyle kızca bir iddia olur mu? Ama Charles Darwin böyle olduğunu zannediyordu işte. Sünnet olanların diyorlar sünnet çocukları sünnet olarak doğacak diye. Halbuki evet. binlerce yıllık sünnet yapılıyor. Olmaz ki öyle. DNA'da bir değişiklik meydana asla getirmez. İşte Lamarck'ın iddiası bu. Bir organın diyor kullanılması veya kullanılmaması nesilden nesile aktarılır. Genetik olarak aktarılır. Genetik bilinmiyor ki o dönemde. Atıyor adam. Hayvan diyor ağzını yukarı boynunu uzata uzata zürafa oldu diye. Halbuki zürafa fosilleri var. Ceylan fosilleri var. Bir organın kullanılması DNA'da asla değişiklik meydana getirmez. Kesinlikle böyle. Bilmiyor bunu. Genetik bilimi de var. Fosiller de var elimizde. Ki zürafalar,
yani,
zürafalar.
Ki söyledikleri gibi DNA'da değişiklik meydana getirdiğinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz yani.
İnşallah.
Tabii çok ciddi hasar orada.
Hasar meydana gidiyor. Zaten ama bu önemli yani. Bir organın kullanılması veya kullanılmaması. Dolayısıyla bir organın kullanılması ne onu geliştirir genetik olarak ne de köreltir.
Evet.
Körelmiş organlar da tam bir safsata. Mesela bademciye körelmiş, ulan ne alakası var? O bağışıklık sisteminin çok önemli bir merkezi.
Evet.
İltihap olduğunda tabii ki yani enfeksiyonu da olduğunda çıkartılıyor. Bademcik ameliyatı yapılıyor ama orada koruyucu bir görevi var. Apandiks hem bağışıklık sistemiyle ilgisi var, hem faydalı bakterileri barındırıyor, faydası var. Kullanılan bir organ yani. Kuyruk sokuğu kemiğine işte kuyruktan kalma, ne alakası var? O oturamaz ki insan kuyruk sokumu kemiği olmadan. Çünkü orada bu bir bütünlük sağlıyor, bir sağlamlık meydana getiriyor. Orada içinde önünde önemli organlar var. O olmasa o yani oturma fonksiyonunu kaybeder insan. Kaldı ki bir de önemli kasların yapışma yeri aynı zamanda.
Tabii dengeleyici bir düzeni, tam önemli merkezi.
Evet. Yani öyle bir organ kullanılmamakla körelmez veya kullanılmakla da gelişmez. Bu Lamarck'tan kalma iddiaları. Darwin de cahil olduğu için, genetik bilinmediği için savunuyordu. Fakat hala bazı kimselerin bunu bilmeden savunuyor olması, bu tabii rezalet yani. Tam bir rezalet olur. Evet. O dönemde de rezaletti de. Ve bu dönemde de rezalet. Halbuki balina bambaşka bir canlı. Yani balina evet. Ne alaka? Balina suda yaşayan dev bir canlı. 60 metre ve 30 metre ve 120 ton ağırlığında olanlar var. Bakın balina ile ilgili bir filmini göstereyim. Tam
ondan önce Darwin'in bir itirafını okumak istiyorum. Diyor ki, çok sayıda türlerin kökeni kitabında yine söylüyor bunu. Diyor ki, çok sayıda birbirini izleyen ve küçük değişikliklerle oluşamayacak bileşik bir organın varlığı gösterilebilseydi. Birbirini izleyen küçük değişikliklerle oluşamayacak bileşik bir organın varlığı gösterilseydi, teorim kesinlikle çökerdi diyor. Oğlunun yazmış olduğu mektuplar kitabında da şöyle diyor. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Yani göze bakınca soğuk bir titreme geliyor. Demek ki teorinin bittiğini orada görüyor.
Tabii.
Değil mi? Onun için titriyor.
Gözü düşünmek onu teorisinden soğutuyor. Teoriyi aslında kendi de biliyor. Kendi içinde işe yaramayan hani 40 tane organelin aynı anda olmadığı bir göz zaten işe yaramayacağını o da bildiği için bunu düşünmek beni soğutuyor. Bunu bitiriyor diyor. Ve gerçekten aslında evet. O da biliyor. Sadece göz göre göre Darwinist bir mantığı yaymak amacıyla yalan söylemiş oluyor.
Evet. Şimdi bakın Darwin ne diyordu? Ayı ağzını aça aça balina oldu diyordu. Şimdi bakın balinanın içinde adam geziyor öyle balina, araba gezer yani. Bu bir balina fosili. Bakın ne kadar büyük muhteşem bir yapısı var ve ayıyla hiçbir alakası yok. Yani bambaşka bir canlı suda yaşamak üzere Allah tarafından yaratılmış. Bunların böyle 100 tonun üzerinde olanları var yani. Yaşayan en büyük canlı. Hiçbir atası da yok. Yani öyle bir atası falan yok. Evrim yok çünkü. Bakın şimdi iskeletini görüyoruz burada balinanın. İçinde bakın biri yürüyor. Böyle bir iskeleti var. Bunun içinde şimdi akciğerlerini gösteriyor. Göğüs kafesi boşluğunu gösteriyor. Dev bir göğüs kafesi boşluğu var. Kaburgalarını görüyoruz burada. Akciğerleri tonluk. Bizim akciğerlerimizin 500 katı büyüklüğünde hava kapasitesi. Bir kalbi gösteriyor. Araba büyüklüğünde dakikada 5-6 kez atıyor ve 10 ton kan pompalıyor. Yani ayıyla ne ilgisi var bunun? Ve bunun genetik bilgisini düşünün. Yani bu canlının bambaşka bir genetik bilgisi. Yani böyle yavaş yavaş dönüşüm diye bir şey söz konusu değil. Ayı nasıl dönüşsün bana yani? Hadi iskelet. Bunun fosili nerede? Yani zaten dönüşmez de. Fosili bir de yok yani. Balina balina olarak var. Ayı ayı olarak, mükemmel olarak. Milyonlarca yıllık. Bakın. Omurgası kuyruğa kadar devam ediyor. Şimdi bu kara canlılarının önemli bir farkı var bunun. Ve bir leğen kemiği de yok. Mesela kara canlılarında dört ayağı üzerinde yürüyenlerde leğen kemiği omurgaya bağlı. Kollar ve bacaklar da omurgaya bağlı oluyor. Değil mi? Bunda kol ve bacak yok. Omurgaya bağlı böyle bir yapı yok. Leğen kemiği yok. Omurgası kuyruğa kadar devam ediyor.
Evet.
Arası da yok bunun zaten yani böyle. Hani yavaş yavaş leğen kemiğinin oluşumu yavaş yavaş onurgan, bir anda hepsi ortaya çıkıyor fosil kayıtlarında. O genetik bilgiyle evrim falan yok onun için yani. Olamaz da zaten. Allah mükemmel, o kalp mesela 10 ton kan pompalıyor. Bunun karacanlara ne ilgisi var? Ayının kalbi normal bir karacanlısının kalbi büyüklüğünde. Şöyle bir şey. Burada 10 ton kan pompalayan dev bir kalp ve ona göre damar sistemi, elektrik sistemi, akciğerleri de ona göre mesela insan akciğerinin 500 katı büyüklüğünde. Kemik İçinde adam yürüyor yani böyle normal araba sığıyor, araba büyüklüğünde zaten yani böyle. Sadece dili tonluk yani şeyin balinanın. Sistemleri de farklı. Onların mesela su koruma sistemleri, her şeyi farklı. Kara canlılarından da farklı, deniz canlılarından da farklı ayrıca. Yani bir deniz memelisi olduğu için akciğerleri olan bir canlı suyu farklı şekilde kullanıyor. Böyle konsantre ediyor. Mesela yavrusu sütüyle beslendiğinde peynir kıvamında sütü var. Suyu korumaya ihtiyacı olduğu için böyle o şekilde ondan su çıkartıyor. Yani bambaşka sistemleri de var. Genetik bilgisi dolayısıyla çok farklı. Yani hiçbir şekilde evrim yok. Peki niye söylüyor bunu Celal Şengör? Ya hakikaten bilmiyor. Olabilir insanlık hali. Bilmiyorum desin. Ama ben okudum bilmiyorum diyor. Ben okudum yok yoktu. Diyor.
İnkar ediyor.
Burada niye inkar ediyor? Çünkü utanç verici bir şey de onun için. Evet. Yani o kadar da değil diyor böyle. Yani ayıdan balina da olmaz. Dur onu saklayayım ben diyor. Evrimi kurtarayım. Ya bırak Celal amca bu işleri. Evrim evrimi kurtaramaz kimse. Evrim evrim yok işte yani böyle. Kitabın ilk baskısında gördük yani. Tabak gibi ortada. Kocaman yazmış oraya Darwin. Bir de mektubunda da hala savunuyor.
Celal Hoca'nın sorunu 1950 bilgilerle hala konuşuyor ya. O ondan dolayı yani 1950'de anlatılan Darwinist mantıkları hala savunduğu için 2000'li yıllardaki yeni gelişmelerden, yeni buluşlardan haberi olmadığı için hala o dönemdeki bilgilerle devam etmeye çalışıyor. Ama tabii ki hocamız var artık. Hocamız müdahale ediyor. İnşallah Oktar hocamız burada her seferinde Celal Hoca'yı uyarıyor. O şekilde inşallah.
Zaten hocamız ona yanlışını anlattıktan sonra 2 senedir bir daha televizyonda çıkmadı. Cesaret edemedi. Evet. Ya o kadar çok hata yaptı ki bir programda yani bilgisizliğini ortaya koyan böyle. Ya. O dönemde dedi oksijen yoktu dedi. Ya olur mu? Kaya fosilleri var 3,5 milyar yıllık.
Demir oksit yani kayaları var.
İlk siyanobakterinin evet. çıktığı dönemin kayaları. Ne var üzerinde? Demir oksit var. Oksidi olmuş uranyum var. Evet. Değil mi? Tam olarak oksijen varmış hem de. Zaten siyanobakteri orada ortaya çıkıyor. Siyanobakteri de ayrıca fotosentez yaparak oksijeni üretiyor.
Evet. Oksijen kullanıyor kendisi zaten.
Yani kullanıyor. Oksijen olması zaten gerekiyor evet. yani. Nitekim de var. Kayada da var oksidi olmuş. Ve bu yani bilimsel hem Nature dergisinde yayınlanmış hem Amerikan Meteoroloji Bilimlerinin Meteoroloji Topluluğu'nun dergilerinde yayınlanmış. Her yerde biliniyor bunlar yani. Bilmesi gerekir. Bilmiyor. Haberi yok. Genetik biliyor mu? Bilmiyor. Maymun ayağa kalkınca bakın Lamarck ne diyordu? Ceylan kafayı uzatınca zürafa olur. Celal Şengör ne diyor 100 yıl sonra? 1940'lardan kalma bir
maymun ayağa
kalkınca insan olur diyor. Ya kardeşim.
Ama çok abartı hareketler böyle. Yani doğruyu söyleyen hakikaten makul bir insan böyle şey yapar değil mi? İnşallah. Sakin, güzel güzel doğrusunu anlatır. O belli ki bir şeyi gizlemek isteyen bir yapı var ki abartı hareketler var.
Evet.
Mesela Oktar hocam ne yaptı İtalya'da? Sakin sakin bir soru sordu. Ara geçiş fosili var mı dedi. Onlar zaten soru sorulması için bölüm açmışlardı.
Sonra ne oldu? Oradaki arkadaş da kürsüden indi.
Ha de ki mesela yok de veya evet var şu de. Sen de sakin sakin cevap ver. Bir anda ortalık karıştı. Oradan geldi, oradan geldi. Mikrofon almadan falan ne oluyor? Sakin olun ya. Yoksa yok deyin yani değil mi? Bir tane fosil alıyorsunuz. Fosili üniversitede bir yere koyuyorsunuz. Fosilin yanına yaşını ve günümüzdeki halinin fotoğrafını koyuyorsunuz. Bir anda ortalıkta böyle o şey inkar eden hocalar, öğrenciler olmaya başlıyor. Bir anda böyle onlar böyle hani Celal Hoca'nın yaptığı gibi fevri hareketler yapmaya başlıyorlar. Ya ne oluyor? Taş parçası. İnanmıyorsan inanmıyorum de veya yanlış bir şey görüyorsan yanlış bir şey olduğunu söyle. Niye bir anda panik oluyor?
Ben mesela orada hemen gencin lafını kesiyor mesela. O zaman Onur Hocam söylediği gibi dinle soruyu dinle bakalım. Okumadığın belli yani. Çocuk mesela orada gayet dirayetli, kendine güvenli bir şekilde, kararlı bir şekilde soruyor. Ben diyor orada okumuştum ama diyor ben yani vardı diyor eminim diyor yani. O da hemen yok diyor telaşlı bir ses tonuyla yok diyor ben diyor niye görmedim falan diyor. Demek ki iyi görememiş.
Evet işte banttaki site de şu an çok önemli. CelalHocaEğitelim.com bütün seyircilerimiz evet. incelesinler inşallah. Celal Hoca'nın da eğitilmesi lazım.
Şimdi bir sitede ben göstereyim.
Evet, biraz genetik öğrenmeli, moleküler biyoloji diye bir bilim dalı var. Bak bunları bilmeli. Paleontoloji var, fosiller var, 350 milyon tane. Hayır yani hocamızın kitaplarını okusun yani. Çok bir de internet sitelerinde hazır olarak var. Değil mi? Sen bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.
Bakın yani. Mesela Celal Hoca Fransa'da ilkokula giden çocuklar kadar da mı olamıyor? Çünkü ayıp bir şey değil. Bakın mesela hocamızın sitelerine bakan harunyahya.com'dan doğruları araştırıp öğrenen Fransız çocuklar bile sorulan Darwinist sorulara sorulduğu, öğretildiği gibi cevap verip aslında altına biz doğruları öğrendik, şu siteden öğrendik deyip cevaplayabilecek kadar kararlı. İnşallah. En azından Celal Hoca da o çocuklar kadar olabilmeli yani.
İnşallah.
Yani sadece Fransa'da değil ki bire geçer miyiz orada? Geçebilir miyiz? İnşallah. Her yerde böyle. Mesela Belçika'da da böyle. Bütün Avrupa'da böyle ki bunlar 2 sene önceki filmler.
İtalya'nın en çok okunan gazetesi Corriere della Sera, yaratılış atlasının Avrupa'daki etkilerine bir kez daha geniş yer ayırdı. Yaklaşık 700 bin tirajlı gazetede yer alan söz konusu haber, kapakta Hristiyanlar ve Müslümanlar Darwinizme karşı birleşti başlığıyla yer aldı. Belçika'da okullarda öğretmenler evrimi boykot ediyor başlığıyla devam eden haberde, öğretmenlerin Darwinist eğitime tepkileri aktarıldı. Hristiyan ve Müslüman öğretmenler arasında yeni bir ittifak. Öğrencilere öğretmenlik yapan bazı biyoloji ya da doğa bilimi profesörlerine göre, bunlar yani Darwin'in iddiaları, kişisel kanaatlerince sadece yalan ve öğretilmeye değmeyecek sahtekarlıklar. Gerçekte yaratılışa ve insanın kökeninin orangutanlar değil, ilahi sonsuz bir güç olduğuna inanıyorlar ve öğrencilerine bunu öğretiyorlar. Onlara, yani evrime karşı çıkan öğretmenlere göre Harun Yahya olarak bilinen Adnan Oktar haklı.
İşte maşallah. Bu bütün dünya anladı. Bundan önce kimse cesaret edip ağzını açamıyordu ama hocamız yıkınca, mesela biz yurt dışında konferanslara gidiyoruz elhamdülillah. Üniversitelerine gidiyoruz onların böyle en ünlü üniversitelerine. Hadi gelin bakalım diyoruz. Darwinistlerden bazen cesaret edip gelenler oluyor. Herkesin önünde de bir eziyoruz şöyle güzelce inşallah. Kaç kişi söyledi bugüne kadar? Hem Hristiyanlardan hem Müslümanlardan. Müslümanlardan hocanızın vesilesiyle diyorlar. Ya çok kişi söyledi bunu. Hocanızın vesilesiyle Müslüman olmaktan ilk defa haşa onur duyduk. Yani Müslüman olan onur duyar zaten ama Müslümanlar ezikti daha önce. Küfre karşı bazı bir kısım Müslümanların öyle bir ezikliği vardı. Darwinizmin etkisi bütün dünyayı tesir altına almıştı. Küfre karşı ezik hissediyorlardı. Hiç ağızlarını açmıyordu. Onun için hatta kabul ediyordu çoğu. Yani büyük çoğunluğu kabul ediyordu dünya çapında. Ama ne oldu? Şimdi bakın diyor oradaki öğretmenler, evrime karşı çıkan öğretmenlere göre Harun Yahya olarak bilinen Adnan Oktar haklı. Çünkü bilimsel delillerle ezdi hocamızı, ezdi. Yani böyle pestile çevirdi. Kimsenin ağzını açacak hali kalmadı artık. Onun için de Dawkins, Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Uzaylılar getirdi diyor. Darwinizm bittiğini söylüyor yani, itiraf ediyor Allah'ın yarattığını. Değil mi?
Evet.
Diyor yani uzaylılar getirdi demek, kendi kendine olamaz demek yani, evrimli olamaz. Bir akıl olması gerekir. İşte bir adım sonra bir akıl var. Allah'ın sonsuz aklı diyecek inşallah Allah'ın izniyle. O noktaya geldi. Zaten söylüyor, bir Darwinist dünyada yaşamak istemiyorum ben diyor. Olmasın diyor Darwinist dünya, değil mi? Evet, hatta evet. O film hazırsa gösterebiliriz.
Yani Dawkins'in o mesaj vermiş söylüyor. Oluyor. Çevresindeki bütün insanlara da artık Darwinizm bitti. Siz yavaş yavaş inancınızı değiştirin. Yani ben de yakında yanınıza geleceğim der gibi bir durum var yani.
Yıllarca bu teoriyi savunan kişilerin başına geliyor ve Darwinizmin hakim olduğu bir dünya istemediğini söylüyor. Onunla ilgili videomuz hazır. Hazırsa hazır değil mi?
Evet, birazdan.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live, and I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society. It would be. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society in fact.
İşte, evet. Mesela burada açıkça söylüyor, diyor ki Darwinist, diyor, Darwinizmin hakim olduğu bir dünya ne kadar berbat olurdu diyor. Ben bu dünyada yaşamak istemiyorum diyor ve bunu söyleyen kişi yıllardır, çok uzun bir süre Darwinizmin saçma, süper saçma olan bir teoriyi yani inanılmaz savunma modunda olan bir insan.
Tabii. Şimdi Darwin kitaplarında onu savunuyordu zaten ve dine ve mukaddesata karşı tabii saygı uygun olmayan yazılar yazıyordu.
Otobüslere ilan veriliyordu İngiltere'de. Evet. Değil mi? Aşağılığa olmadığını söyleyen. Ama şimdi böyle bir durum geldi. Ne oldu? O anlamda evrimciler başsız kalmış oldu. Ve inşallah günümüzde herkes evrimin olmadığını anlayacak ki şu an, ve İslam olacak inşallah.
Ki şu anda inşallah. Hani böyle ilanlar verilen ülkede çok önemli bir üniversitesinde konferansa gidiyoruz maşallah.
Maşallah.
Bütün üniversitelere gittik Allah'ın izniyle. Maşallah. Hocamızı temsilen. Yaratılış atlası herkese ulaştı orada.
Maşallah.
Böyle gece hesabıyla yani böyle. Diyorlar ya havadan geldi diye böyle. Havadan geldi doğru yani. Elhamdülillah. Herkesi sabah kalktığında üniversiteye giden hocalar kapıyı açıyorlar, tık tık postacı arabayla yaratılış atlasınız buyurun diye verdi ellerine. Bütün sistem değişti maşallah, vesile oldu. Çünkü yaratılış atlasını birisi eline aldı mı
bir kere ağırlığından hisseder.
Ama delil tabii yani, böyle açıyor. Vay canına diyor, evrim falan yokmuş diyor yani böyle hemen. Yani böyle fazla okumasına gerek yok. Bu bir mahalleye girdi mi oraya deccal giremez demişti hocamız Allah'ın izniyle.
Allah'ın izniyle. Evet.
Alsınlar bakın izleyicilerimiz. Değil mi? Böyle çok makul bir fiyata satılıyor yani. Herkes evet, alabileceği evet. gibi. Posta fiyatıyla i̇nşallah. Neredeyse yakın birbirine inşallah.
İnşallah.
Her mahalleye bir tane alınsın bundan. Ne var ki yani böyle herkesin rahatlıkla parası yeter yani inşallah.
Tabii tabii.
İnşallah. Bir koysun böyle arabasında, iş yerinde, işte orada bir kahve çay ocağı varsa, pastane mutlaka bulunsun inşallah. Çünkü onu gören Darwinizm olmadığını hemen anlıyor. Bir kere bakan yani böyle. Hocam, Allah'ın yarattığını anlıyor bak. Bu çok önemli inşallah.
Ben burada bir de şunu söylemek istiyorum. Hani kitapta çok üstün, yani hocamızın çok üstün bir aklı var inşallah. Kitabı açtığımızda üstte canlının fotoğrafı, altta da fosilini görüyoruz. Yani bu çok özet ama çok kolay. Yani herkesin anlayabileceği bir şekilde. Normalde işte bilim adamlarının kitaplarını okuduğumuzda Latince kelimeler ve halkın anlayamayacağı hale getiriyorlar. Ama burada yaratılış atlasında açıyorsunuz. Evrimin olmadığını anlamak çok çok çok kolay olmuş bir şekilde. O açıdan çok güzel bir eser. İnşallah hani bütün izleyicilerimiz, bütün seyircilerimiz inşallah edinirler. Ve çok güzel de etraftakilere de bunları gösterirler. Çok güzel resimlerle dolu. Çok böyle parlak, güzel, çok kaliteli kağıttan hazırlanmış. Evet, çok yüksek çözünürlüklü. Çok güzel bir atlas inşallah. İnşallah herkes bu kitabı satın alsın, elde etsin.
Tabii bir de çoğu dile çevrilmiş, çözünürlüğü yüksek. Maşallah ağırlığı da 7 kilogram olup i̇nşallah, değerli evet. bir atlas inşallah.
Allah inkarcıların düzenini bozulmuş olarak yarattığını söyle inşallah Kur'an'da. Bu evrimle ilgili fosil yalanları, bütün o embriyolojik yalanlar, DNA ile ilgili yalanlar, ara geçiş yalanların hepsi bozulmuş olarak aslında yaratılıyor. Fosilde bak toprağın altında saklanmış, milyarlarca yıldır kalmış fosiller var. Toprağın altında duruyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Evrim diye bir teori ortaya çıkmaya başladıktan sonra dünyanın her yerinde kazılar yapılıyor, fosiller çıkmaya başlıyor. Ama fosiller zaten oradaydı, zaten vardı. Allah önceden zaten onların planını bozulacak şekilde yaratıyor. Ya kazıyorsunuz bak kimse yok. Bir evrimci var, bir de kazma var. Kazıyor evrimci, bir taş buluyor. Çıkartıyor taşı, bir bakıyor. Aa bu balık. Günümüzdeki balığın aynısı bu. Ne diyor? Değişti diyor. Bakıyor ki değişmemiş. Kazsın bir daha çıkarsın yaprak. Bakacak günümüzdeki yaprak aynı. Bunun 350 milyon tane daha da fazlasıyla örneği var. Ve milyarlarca fosilin bulunduğu fosil yatakları var. Baktığı zaman insanlar görüyor böyle bakıyor aynı. 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon, milyar yıl, 3,5 milyar yıl, 3 milyar 800 milyon yıl. Artık dünyanın varlığının başlangıcına doğru neredeyse gidiliyor. En eski fosiller bulundu. O da günümüzdekiyle aynı. Konu bitti. Ne zaman? Şimdi ortaya çıktı. Yaratılış Atlası da 2007 yılında inşallah ilk şeyi basılmıştı. Ve 2007 yılında evrimde bitti yani inşallah. Ahir zamanın bir özelliği.
Ben Atlas'la ilgili bir şey, bir anımı, bir şey daha söylemek istiyorum. Yakın zamanda kütüphaneye gittiğimde kütüphanede Atlas'ı böyle masalardan bir tanesinin üstünde gördüm. Bayağı da bir inceleme durumum oldu. Sonra kütüphanede işte insanlarla konuştum. Hani nasıl insanlar inceliyorlar mı diye. Epey incelediğini söylediler. Dedim hani niye yerine yerleştirmiyorsunuz? Çünkü dedi çok büyük, sığmıyor. O yüzden ortada bırakıyoruz. Böyle olunca da herkes gelip bayağı bir incelemiş oluyor dedi.
Çok güzel.
Bütün seyircilerimizden ricam, inşallah bu atlası alsınlar. İşte okullara dağıtsınlar, okullara bıraksınlar, kütüphanelere götürsünler. İnsanların ulaşabileceği ortamlarda hem evlerinde bulundursunlar, insanların ulaşabileceği ortamlarda incelemelerini sağlasınlar. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. İçinde çok güzel bilgiler var, çok güzel resimler var ve çok da faydalanabilecek bir kitap. Evet. O açıdan çok önemli.
Yani çok bilimsel açıdan tam doğru, %100 doğru olan ve gerçek fosil resimlerinden oluşan çok önemli bir eser. Bunu kim söylüyor? Türkiye'de devletin kademeli paleontologları var. Müzelerde çalışan paleontologlar var. Onlara da gitti bu kitap. Onların ağzından bizzat ben işittim. Kitabın çok eşsiz bilimsel anlamda. Yani bilimsel anlamda Türkiye'de benzerinin olmadığını, işte ise dünyada çok kısıtlı olduğunu, böyle birkaç fasikül şeklinde, böyle cilt ansiklopedik şekilde ve detaylı yapının Türkiye'de ve dünyada neredeyse hiç olmadığını söylediler ve tamamının doğru olduğunu kendileri bildirdi. Herkese tavsiye ediyorlar zaten.
Tabii yani fosil var. Fosilin olduğunu herkes biliyor. Yaşı zaten yaş tayin metotları var. Yani objektif olarak belirleniyor. Günümüzdeki hali var. Yan yana konmuş. Hiç yani yorum yazmaya gerek yok.
İnşallah.
Çocuğa sorsak söyler zaten yani hiç değişmemiş diye. Onu yani kitap net olarak karşı konulamaz delillerle ispatlıyor inşallah. Şimdi Kur'an'da bir ayette hocamız açıklamıştı, bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Firavun'a gidiyorlar. Firavun dedi ki sizin Rabbiniz kim ey Musa? Böyle bir üslupla konuşuyor. Dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir. Her şeyi yaratan, yaratılışı söylüyor Hazreti Musa. Firavun dedi ki ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Yani o dönemde de var evrim böyle. Canlıların tesadüfen olduğunu söylüyorlar. İlk çağlardaki nesiller. Yani şimdi diyorlar ya maymundan haşa geldi. Canlılar birbirinin atasıyla öyle ondan ona ondan ona türediler diye. O da söylüyor. İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Her şey yaratılışını Allah yarattı diyen yani Hazreti Musa'ya. Bununla cevap veriyor Firavun. Allah söylüyor inşallah. Dedi ki bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Bakın Musa, Hazreti Musa diyor ki dedi ki bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Allah söylüyor bunu. Allah katında bir kitap. İşte yaratılış atlası demişti. Böyle bir kitap demişti hocamız inşallah. Orada çünkü Allah'ın yarattığını ispatlayan bir kitap. Allah katında. Allah kitabı Allah yaratır inşallah. Hocamızı vesile etti Allah. Ama yaratılış atlasını yaratan Allah'tır inşallah.
İnşallah.
Ve böyle bir kitap var. Bu kitapta da onun bilgisi var. Evrimin olmadığının. Yani hiçbir şekilde ilk çağlardaki nesillerin de Allah tarafından ayrı ayrı yaratıldığını gösteren, yaralışı ispatlayan bir kitap. Allahu alim, Allah doğrusunu bilir inşallah.
Bu anlamda benzeri yok. Dünyada tek. Maşallah doğru, hakikaten öyle.
Yüz binlercesi maşallah gönderildi. Ve evrim yerle bir oldu Allah'ın izniyle. Yani hakikaten Allah çok büyük bir etki meydana getirdi.
Maşallah.
İnşallah. Evrimi yıkanan büyük gelişmelerden birisi de genetik alanında olan gelişmelerdi. Yani elektron mikroskobu keşfedildi. Mikro dünyaya inildiği zaman hücrenin içerisine, orada evrimin hücre zarından içeri giremediğini insanlar gördü.
Evet.
Şimdi orada genetikle ilgili, kromozomla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum bir sunumda. Kromozom dediğimiz canlıların DNA'sının değil mi katlanmış halde, paketlenmiş halde bulunduğu paketçikler. Bu hemen hemen her canlı türünde farklı, benzer olanlar da var. Mesela bir hücre içinde uzun bir DNA sarmalı bulunur. Mesela insaninki yaklaşık 2 metre. Bu sarmal hücrenin içindeki 23 çift, yani toplam 46 kromozom içinde paketlenmiştir. İnsanda olduğu gibi. Açık bir iplik şeklinde değil, paketlenmiş. Şimdi kromozomun paketlenmesinde de çok üstün bir mühendislik var. Atomun, her atomun bir ağırlığı var değil mi? Mesela her bir bardak su dolduruyorsun, bunun bir ağırlığı var. Bu bardak Eğer içindeki bu suyu taşıyamayacak kadar ince olsa ne olur? Kırılır. Bu bardağı yapan insanlar her şeyden önce estetiğini yap düşünmeden önce evvela bunu taşıyabilecek kadar sağlam olmasını gözetmeleri gerekiyor. Yoksa o bardak kullanılamaz değil mi? İstediği kadar süs olmadığı sürece değil mi? Bardak bardak olarak kullanılacaksa en başta bu ağırlığı taşıması lazım. Şimdi kromozom da DNA iplikçiğimizin ki çok ince bir iplikçik bunun tamamının yüz milyonlarcasının paketlenerek sarılarak bir forma oluşturuluyor. Böyle hafif çarpı gibi bir işaret. Bu hücrenin içerisinde sıvı bir ortamda yüzer vaziyette duruyor. Geminin veya denizaltının suyun içinde olduğu gibi düşünelim. Bunun hiçbir zaman kopmaması gerekiyor. Bir yere çarpma gibi bir olaylarda dağılmaması, deforme olmaması gerekiyor. İcabı onunla üzerinde açılıp kapanması, işlem yapılması, üzerine enzimlerin bağlanıp ayrılması gerekiyor. Ve her zaman, her daim bunda herhangi bir yapısal sorun olmaması lazım. Yani yükü taşıyamadı, kırıldı, koptu, parçalandı böyle bir şeyin olmaması lazım. O yüzden her kromozomun bir ağırlık merkezi oluyor. Bir mühendislik anlaşılabilsin diye söylüyorum. Hesabı gibi bir dizaynı oluyor. Ona göre de bir tasarım oluyor. Ve içinde de yüz milyonlarca harfin oluşturduğu eşsiz bir genetik bilgi oluyor. Maşallah. Yani her biriyle birlikte bir mucize. İçindeki sadece işte anlattığımız genlerin dizilimi çok önemli. Bir tanesinin yeri değişirse hastalık oluyor. Mutasyonlar zararlı da aynı zamanda onu bir arada tutan kütlesel olarak, hacimsel olarak bir hesabında olması gerekiyor. Yani çünkü yer işgal eden bir şey. Devam edelim. Tek bir hücredeki kromozomların tümü ucuca birleştirilebilseydi 1,5 metre ile 2 metre arasında bir kordon oluşuyor. Eğer vücudumuzda bulunan tüm hücrelerdeki DNA'lar uç uca eklenebilseydi bu sefer ne oluyor ipin uzunluğu biliyor musunuz? 25 bin kilometre oluyor. Yani açıldığı zaman. Bütün maşallah. O helezon şeklindeki bütün yapılar açıldığı zaman. Kromozomun toplam kalınlığı 1 metrenin milyarda biri kadardır. Yani 1 nanometre. Kromozomun kalınlığı. DNA da bunun binde biri kadar. Ve bu haliyle tek bir hücredeki kromozomların içerdiği toplam bilgi 920 ciltlik. 920 cilt. Britannica ansiklopedisinin içerdiği bilgiye eşdeğerdir.
Maşallah.
Britannica kaç cilt? 25 cilt. Ama DNA'daki miktar 920. Onun 50 katı. Maşallah. 50 katı bilgi var onda. Yani dünyanın en büyük ansiklopedisinde bulunan bilginin 50 katı bilgi. Milimetrenin binde biri büyüklükte bir hacme sığdırılmış Allah tarafından.
Evet.
İnşallah.
Öyle bir bilgi hazinesi ki bugüne kadar yaşamış, gelmiş, geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri, mesela kanat bilgisi, göz, dil, yüzgeç vesaire, tüm bu bilgiler bilgi olarak tek bir DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını doldururdu. Dahası geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapları saklayabilecek kadar boşluk kalırdı. Maşallah. Yani bir kanat bilgisi şuradan. Kuştaki kanat neyse uçaktaki kanat da onun gibi benzetme yapabiliriz. Bu uçağın kanadının yapımı, aerodinamiği, onun bakım süresi, hesabı, ağırlık merkezinin nerede olduğu, hacmi, kütlesi vesaire türlü türlü ayrıntılardan oluşan böyle cilt dolusu projesi vardır onun. Proje kitapları vardır. Değil mi? Bütün detaylarını orada bulabilirsiniz. Bu bir kanat için. Hücrenin içi var değil mi? Gözü var, solungacı var, akciğeri var. Bütün canlılar, 100 milyon tane canlı türü yaşamış. Hepsinin bilgisi bir çay kaşığına sığıyor. Çok acayip, maşallah. Çok muhteşem.
Maşallah.
Bir tane DNA molekülü kendi uzunluğunun milyarda biri kadar küçük olan bir yere sığdırılıyor. Bakın bir molekül katlana katlana milyarda bir oranında da sıkıştırılıyor. Bilginin bu kadar küçük yerde olmasının sebebi bu. Yunus suresi 61. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinize şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta, yani saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.
Maşallah.
DNA'nın içindeki bilgi de onun içindeki küçük atomun, atomun da içindeki küçük kuarkın bilgisi de hepsinin bilgisi nerede? Değil mi? Rabbimizin katında, Rabbimizde inşallah.
Maşallah.
Tabii 1400 yıl önce her şeyde olduğu gibi inşallah eşsiz harita, kusursuz kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş inşallah her şeyde olduğu gibi. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. İnşallah saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.